Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha İnici.
Bu ikisi birin canlı olacağını söylemiştik ama kar muhalefeti nedeniyle yine offline yayındayız. İnşallah evet. Gelecek hafta, değil mi? Yine İnşallah. Kar çığı düşmezse. Gerçi gelecek haftada bakalım, Mobil Dünya Kongresi'ne gideceğiz. Daha uçak tarihleri belli olmadı, biletlerimiz alınmadı. Eğer o da erken tarihe denk gelirse ve cuma günü falan uçarsak, Allah göstermesin, o zaman ben bayağı bir yokum burada.
Önceden çekmiş olacağız yine.
İnşallah yine offline olacak. Evet, canlı yayın için şu anda söz veremiyoruz. Plan belli olursa zaten haftalık programda size duyuracaksınız.
Evet, banttan da vermek neyse, bant mı kaldı? Yani işte, offline daha doğru oluyor.
Diskten veriyoruz bir yani, daha net bir şekilde. Teknoloji haberleriyle başlayalım. Bu sefer teknoloji haberleri bayağı bir birikmiş.
Evet.
Bunu şeye bağlıyorum. Evet, Türkiye'de kar muhalefeti olunca editörlerimiz daha fazla çalışıp dünyayı indeksliyorlar. Hani ne var ne yok hepsini toplayabiliyorlar herhalde. Öyle bir şey olmuş. İlk başta Lenovo ile başlıyoruz. Lenovo'nun biliyorsunuz dünyada ses getiren bir olayı keşfedildi. Bilgisayarlarında adamlar arkadaşlar bir tane spyware yazılım olarak, malware de deniyor buna. Bir yazılım yüklü olarak satıyorlarmış. Anlaşmışlar firmayla. Superfish isimli program. Hani banka kayıtlarınızdan tutun da o şifreli anlaşmalara, görüşmelere kadar her şeyi kayıt altına alıp size ona göre reklam gösteriyormuş.
Mükemmel bir olay.
Parasını verip Lenovo dizüstü bilgisayar alıyorsun. Yüklü olarak gelen program bu, hediyesi içinden çıkıyor. Zaten bir sürü abidik gubidik program yüklü olarak geliyor bu tip markalı makinelerde. Bu en abidi oldu.
Peki acaba mesela bir satış anlaşmasında vesaire alttan böyle ufak bir şekilde belirtilmiş mi? Böyle bir reklam yazılımı vardır, haberiniz olsun. Hani çünkü ileriye dönük olarak birisi keşfederse bize hak konusunda dava
açan falan. Yok, çünkü yani yok. Öyle bir şey yaptıklarını zannetmiyorum, ihtiyaç duyduklarını. Türkiye'de açıklama geldi. Yani Lenovo Türkiye ofisine elimize ulaşan açıklamada demişler ki tüketicilerimize en iyi hizmeti sunmak ve onlara en iyi alışveriş deneyimi yaşatmak için
yanlış anlaşılma
sınırlı
olmasın.
Sayıda PC modelimizde yer alan Superfish yazılımının kullanımında beklentileri karşılayamamasından dolayı ve tüketicilerimizin de eleştirileri ve yönlendirmeleri dikkate alınarak yazılımın tüm yüklemeleri Ocak 2015 yılı itibariyle durdurulmuştur. Şimdi sınırlı model diyor ya, bak listeye bak, U serisi, U330P, 430P, 330 Touch, 430 Touch, 530 Touch, G serisi, 410, 510, Z. 710, Z. G40, 70, 50, 70, 40, 30, 50, 30, 40, 45, 50, 45, Z, S, Flex.
Sınırlı sayıda dediği bildiğin serisi. Alfabeyi yatırmışlar masaya yani.
Sınırlı sayıda değil, birkaç harf eksik şimdi, aklını yiyemeyelim burada. Mesela B serisi diye bir serileri olmadığı için. Yok. Oraya koyamam.
Onun yerine yoga var ama.
Bütün dizüstü bilgisayarlarında bu yazılım yüklü olarak geliyormuş. Eğer 2015 yılından önce bir Lenovo dizüstü bilgisayar aldıysanız internette araştırın ve Superfish'i nasıl kaldırabileceğinizi bulun. Çünkü program sertifikaları falan yüklü olarak geliyor. Güvenilir yazılımlar arasında görünüyor. Adamlar hatta internette yurt dışında birkaç fotoğraf paylaşmışlar. İşte bankalı işlemi yapacak. Sertifika oraya da takibe başlamış. Hiç böyle uyarı falan olmadan oraya da takip ediyor program. Yazışmalarını falan. Ne ya, gösterecekse sana oradan artık.
Ya gerçekten de şaşırtıcı hani.
Bankada kaç tane olduğuna bakıyor, ona göre ürün öneriyor sana herhalde.
Ya Google'ın da mesela biliyoruz hani yaptığımız aramalara yönelik olarak bazı reklamlar verdiği aşikar, ama bunu gizli kapaklı yapmak olayı çok farklı bir boyuta
taşıyor. Ya bu apayrı bir boyut. Ya Google gidip de banka hesabımı izlemiyor yani.
Yani en azından banka hesabını izlemiyor.
Yani çok enteresan, banka yazışmalarını falan. Firmanın yaptığı şeyse, açıklamaysa her şeyi kabul etmişler zaten. Evet, böyle bir şey yapıyorduk.
Ama
anlaşılınca
durduk,
anlaşılınca itiraz geldi. Amanım dedik, hemen kapattık diye. Arkadaşlar gerçekten dünya öyle bir hal aldı ki yani parasını verip satın aldığınız üründe bile izleniyoruz artık. Bunu Lenovo izliyordu şimdi. Superfish ile beraber Lenovo izliyormuş. Amerika'nın izlediği ortaya çıktı ki bir sürü haberimiz var. Öyle güvenlik olaylarıyla ilgili haberler var ki bu programda. Şok olacaksınız yani.
Ve bir de bunlar genellikle su yüzüne çıkan haberler.
Evet, bunlar
bir de bunun arka planda kim bilir neler neler var.
İnanılmaz. Mesela bir tane daha olay var arkadaşlar. Şu Android telefon camiasında bir olay var. Ben de eskiden bu tip şey kafadaydım. Hani işi bilmiyorsun ama tam böyle yeni yeni öğrenmeye başlıyorsun, bir şeyleri çözüyorsun falan, seviniyorsun ya. İlk Android telefonlar geldiğinde rootladığımızda biz çok sevinirdik. Ay bak, rootladım bunu da falan. Halbuki ne yapıyorsun? Adam yazmış yurt dışında nasıl yapacağını. Sanki ben hep büyük
çözmüşüm. Sen kendin yapmışsın gibi.
3-5 tane yönergeyi okuyorsun, rootlandı diyorsun, seviniyorsun. Hatta böyle telefonu rootlu olmayan arkadaşlara sen Android kullanıcısı mısın falan diyorduk.
Sen ne anlarsın?
Ne anlarsın?
Hakkını veremiyorsun telefonu.
Aynen, halbuki root dediğiniz arkadaşlar bütün o yazılımı, bütün programları kullanabilir hale getiriyorsun. Böyle her şeyini açıyorsun. Ayvayı yemiş bir şekilde. Telefonda güvenlik falan kalmıyor. Ve Android 5.0 öncesindeki rootlu cihazları bulaşan bir tane malware'de şöyle bir iş yapıyormuş. Bütün bilgilerini zaten toplayıp gönderiyor yani yurt dışındaki sunuculara, ama ekstra olarak sen telefonu kapatıyorsun ya. Ne oluyor? Bir kapatış animasyonu geliyor. Sonra ekran kapanıyor. Kapandı diyorsun. Bu program size fake olarak öyle bir animasyon gösteriyor. Arkada telefon kapalı zannediyorsun.
Ya he he diyor.
Göndermeye devam ediyor. Sen kapalı zannediyorsun. Bir daha güç butonuna bastın mı açılıyor telefon.
Ya diyorsun ne kadar hızlı açıldı. Telefonun da bayağı gelişmiş falan diyor.
Ve rootlu cihazlarda özellikle iş görmeye başlıyormuş. Şu ana kadar 10 binden fazla cihazı etkilediği düşünülüyor bunun. Aman arkadaşlar root diyorsunuz filan da yani root ne işinize yarıyor bunu iyi düşünün. Root'la beraber hangi programı kullanıyorsunuz? Acaba o programın alternatifleri var mı? Ve o program gerçekten işinize yarıyor mu? Çünkü rootladıktan sonra cihazı virüslere, bu tip spyware'lere, malware'lere cihazı tamamen açık, korumasız açık bırakıyorsunuz. Bu yüzden eğer işinize yaramıyorsa, çok böyle elzem bir program root'a ihtiyaç duymuyorsa yapmayın. Sadece o programa çünkü root izni vermiyorsunuz. Arkadaki o virüs programları super user filan dinlemiyor. Arkadan direkt erişim hakkını zaten kendisi elde ediyor. Dikkat etmek lazım.
Evet. Buradan oyun dünyasından ilginç bir
geçelim çünkü ben anlat bitiremeyeceğim bu
tamam,
hafta.
Tamam. Peki. Bayağı bir sende zaten bu güvenlik açıklarıyla ilgili ve izlenmeyle ilgili ilginç haberler var. Ben buradan oyun dünyasına geçeyim. Benim haberim de bir hayli enteresan. Bir FIFA oyuncusu arkadaşlar çok oyun oynarken benim gibi aşırı rage yaptığı için farklı bir yönteme başvuruyor ve biliyorsunuz köpeklerin havlamasını engellemek için elektrikli şok tasmaları vardır. Havladıkça elektrik verir tasma belli bir oranda. Hafif can yakar ve zamanla köpek havlamamayı öğrenir. Bu oyuncumuz da işte oyun esnasında her şeye atar gider yapmamak için kendine köpek tasması takıyor. Ve o şekilde oynamaya çalışıyor. Ve tabii ki de ortaya artık daha sakin, daha mütevazi bir şekilde oyun oynayan, her türlü karara, hakemin kararlarına, sana bile
saygı gösteren
veya oyunun yapay zekasına ya da yanındaki arkadaşına...
Şimdi bunu çocuk mu takmış, ailesi mi takmış çocuğa?
Yok, çocuk kendisi denemek istemiş. Yani kendi problemimi nasıl çözerim?
Evet, buradan ebeveynlere de iyi bir örnek oluyor. Bu çocuğunuzu nasıl ıslah edersiniz?
Ya ben kendimden örnek vereceğim de daha sonra köpek mepek derler diye korktum yani. Bende de böyle bazen oyun oynarken coşma durumu söz konusu istemeden.
Ama coşması yani normal coşma değil. Coşma diyor ama... Sınırların dışında.
Ama seviniyorum mesela ben. Kimseye bir zararım yok.
Ersin'in boynunu kırıyordun en son.
Sarıldım ama ona.
Bir gol oldu. Sevinç. Sarılma değil o, boyun kırma hareketi.
Ama
o.
Normalde bir teknik
Hagar
direktör...
Hagar falan yapıyor Street Fighter'da öyle hareketleri.
Normalde bir teknik direktör sarılmaz mı böyle? Bir Yılmaz Vural'ı düşünüyorsun mesela. Adam dövüyor bile hatta. Gerçi biz teknik
direktör... Gerçi futbolcuların sevimlerini görüyorum. Ben bazen beli kırıldı şimdi falan diyorum adamı. Sonra kalkıp futbola geri dönüyor. O da
geri dönüyorlar. Gerçekten de enteresan bir çalışma olmuş. Şayet böyle oyun oynarken arkadaşlar kendinizden geçiyorsanız kendiniz de deneyebilirsiniz.
Çözüm basit. Elektrikli köpek tasmasını takıyorsunuz.
Elektrikli köpek tasmasını takarak böyle bir ilginç çalışmaya imza atmışlar. Yani gerçekten de oyunlar bir noktada bazı insanların böyle kendini kaybetmesine sebep oluyor Mesut.
Çok
böyle bir çalışma
kram varmış ya.
Var. Yani evet. Türkiye'de de var.
Gerçi telefon kramlar da var bizde. Nasıl bir şeydir? Elindekini niye fırlatma ihtiyacı hissedersin?
Ya ben elindekini fırlatmıyorum da sağ sola bazen tekme atıyordum eskiden. Birazcık daha duruldum bu aralar. En son Battlefield 3'te bir aptal bir, bunu belki daha önceki programlarda da söyledim, aptal bir hata vardı. Shotgun mermisi tank şey gibi mermisi gibi düşüyordu. 6-7 kişi birden alıyordu böyle. Uzun sürede o hatayı düzeltmediler. Bir gün daha yeni evliyiz. Şeyler, masalar falan gıcır gıcır.
Eşin de yanında oturuyor, çayını içiyor.
Yok hanım uyuyor, çalışıyor garibim, tamam mı? Erkenden yatıyor, biz de Battlefield oynuyoruz. Vurdum tekmeyi, yamuldu. Hemen masanın öteki yüzünü duvara doğru çevirdim. Daha işte bu geçen programda söyleyince hanım o zaman fark etmiş.
Ya benim tavsiyem yani 10 senedir bu işi yapınca saç baş kalmıyor tabii insanda kullanıcılarla falan uğraşırken. Sizi sinir edenden uzak durun arkadaşlar. Mesela bazı kullanıcılar bana şey diyorlar. Sosyal medyada abi sana bir şey söyledim. Sen beni gittin hemen blokladın falan diyor. Tartışmaya çok girmiyorum yani. Niye sinirlerimi bozayım ki? Yani
İngilizce bir terim vardı. Ignorance is bliss. Neydi ya? Bliss. Ignorance. Yani görmezden gelmek mutluluktur diye.
En tatlısı. En görmüyorsun adamı. Sessizde alıyorum bazılarını. Oradan yardırmaya devam ediyor. Halbuki haberi yok ki. Görmüyorum yani. Ya, ve takipçi artı bir kalıyor sayesinde. Öyle bir avantajı var.
Ya zaten Twitter'da uzun süredir istediğim şeylerden bir tanesiydi. Hani bloklamak dışında sessize almak.
Evet.
Görmezden geliyorsun.
Çok temiz. Orada yazıyor. Enerjisini harcıyor.
Tabii o yine mücadelesini sürdürüyor.
Evet
oradaki.
Sürdürsün. Hatta ben bazı kullanıcılar biliyorum. Bir sözünü kestim ama.
Yok.
Benle konuşanlara bu sefer yazıyor. Yaz bu adama o. Kötü biri falan. Arkadaş bırak işte diş yakamdan da.
Yani oluyor öyle takıntılı oluyor. Neyse ki bana o kadar da takan yok. Arada sırada bize de giydirenler oluyor tabii
olacak,
ama.
Olacak olacak. Artıyor yavaş yavaş takipçi listen olacak.
Yok eleştiri tamam da küfür eden hakaret eden oluyor. Ona
var ya böyle
yani.
Şey var bir de. Eleştirinin sınırlarını aşıyor. Düşünmüyor. Düşünerek bir şey yapsa mesela yok, vardı. Tabii. Son telefon incelemesinde sağ olsun eleştirileriyle yön gösteren arkadaşlar oldu. Eksiklerimizi giderdik. Adam düşünmemiş, okumamış, bilgi sahibi de değil o konuda. Gelmiş yazıyor. Ya eskiden ağzı olan konuşuyor derdi, şimdi eli olan yazabiliyor.
Bir de şey var mesela, Bir diğer önemli sıkıntı da bir şey hakkında bilgi sahibi değil ya mesela. Seninle aşı katmaya çalışıyor. Ya senden kastım herhangi biriyle genel anlamda söylemek istedim. Google'da biraz aratıyor. 3-5 bir şeyler bir yerlerden kapıyor. Oradan yürüyor. Ama oradan devam ediyor. Tabii böyle ilginç olaylar var. İnternetin de en büyük sıkıntılarından bir tanesi. Bir diğer haberim Just Cause 3'ten geliyor arkadaşlar. İlk videosu yayınlandı. Ancak bu video CGI tabanlı bir video olduğu için oyun içiyle alakalı bize bir bilgi sunmuyor ama...
Acaba? Çünkü mesela en sonunda bir Flying Suit ile beraber yani, uçuyor.
Zaten biliyorsun o...
Bir de o suratı bence CGI değil. Oyunda da o grafikleri görecekmişiz.
Olabilir.
Oldu bende.
Ama şöyle de bir şey var Mesut. Açık dünya oynayışına sahip oyunda bu kadar detaylı bir grafik görebilir miyiz bilmiyorum. Mesela Witcher 3'te biliyorsun tanıtım videolarında herkes downgrade falan filan dedi. Witcher 3 gibi bir oyun bile o kadar açık dünya varken sunduğu grafikleri herkes tartışıyor. Hani böyle evet. Bir grafik sunsa bile herhalde herkes oynayamazdı. Ama gelirse de büyük heyecanla bekliyoruz. Ne kadar iyi grafiklerle olursa o kadar iyi bizim için. Tanıtım videosunda az önce Mesut'un da dediği gibi yine karakterimiz havada süzülüyor arkadaşlar. her zamanki gibi. Just Cause 3'te de 2'de daha önce fan yapımı olarak başlayan ancak daha sonra stüdyonun bunu fark edip fanların elinden alarak kendi devam ettirdiği ve fanlarla birlikte aslında geliştirdiği multiplayer modu vardı. Aynı şekilde Just Cause 3'te de bir multiplayer modu olacak. Ancak Just Cause 2'deki gibi kaos dolu 1000 kişinin yer aldığı bir multiplayer modu olur mu bilmiyorum ama yani son dönemlere baktığımızda $60 verilmeyi hak eden ender oyun türleri var artık. Hani first person shooter türünde evet. Online odaklı olursa ancak keyif veriyor veya o parasını hak ediyor diyoruz. Aynı şekilde hikaye modlu ve eğlence sunan oyunlarda da açık dünya oynanışına sahip oyunlar var. Yani GTA gibi veya işte Infamous Second Son gibi oyunlar. Çünkü uzun süre vakit harcayabiliyorsun. Farklı şeyler yapabiliyorsun. Alternatif yollar keşfedebiliyorsun ki Just Cause 2'nin zaten eğlencesi
bambaşkaydı. Evet, onun görevleri falan da bambaşka.
Büyük ihtimalle Just Cause 3'te de o aynı heyecanı yaşayacağımıza inanıyorum ben. Sıkıntı olmayacaktır. Yapımcılar şöyle bir şey söylemiş. Ben bu oyunu yaparken 12 yaşındaki bir çocuk gibi düşündüm. İşte dünya çok büyük gözünüzde. İnsanlar, ebeveynler çok büyük. Onları anlıyorsunuz ama siz küçük olduğunuz için onlar sizi anlamıyor. Bu yola çıkarak bir 12 yaşındaki çocuğun hayal dünyası gibi bir şey yapmaya çalıştım ve son derece de başarılı olmuş.
Saints Row geldi aklıma birdenbire. İnşallah öyle bir şey olmaz.
Yok zannetmiyorum ama Just Cause serisini böyle başlattıklarını belirtiyorum.
Tamam o zaman
büyük bir değişiklik olmaz. Evet. Çıkış dönemiyle ilgili de ipucu var arkadaşlar. PC, PlayStation 4 ve Xbox One için Just Cause 3'ün 2015 sonunda büyük ihtimalle her zaman olduğu gibi her başarılı oyunun çıkış yaptığı sonbahar, kış döneminde çıkışını yapacak Ekim-Kasım tarihleri arasında büyük heyecanla bekliyoruz.
Evet ben de gerçekten özellikle mesela bu videosunu izlerseniz benim sunucanavuru.com ya da YouTube'dan da izleyebilirsiniz. Orada da var. Orada bu Prodigy'nin Firestarter'ının evet. Bir şeyi var.
Sen söylemesen ben fark etmezdim. Sen
ben açıkçası nasıl buldum onun olduğunu. Ya şarkı çok hoşuma gitti benim. Aratıyorum bulamıyorum. Meğer şey olduğu için özel
remix
çalışma olduğu için bulamıyormuşsun.
Şey.
Sonradan gördüm. Bir de sonunda da bir tınısı var zaten oradan eskiden
orijinal
kalma.
Müzikten evet. Kalma bir tını.
Çok uymuş ya müthiş yani çok keyifli.
Gerçekten de çok başarılı
var.
Güzel. Firestarter. Güzel
teknoloji
uymuş.
Dünyasına döndüğümüzde Nvidia ile devam ediyoruz. Nvidia dizüstü bilgisayarlarda hızlaşırtma seçeneğinin 900 serisinde olmayacağını, bundan sonra hızlaşırtma sunmayacağını söylemişti dizüstü bilgisayar kullanıcılarına böyle bir seçenek. Fakat çok fazla eleştiri gelince son dönemde de firma zaten biliyorsun bayağı bir eleştiri
zaten
alıyor.
Zaten saçma sapan
bir çok konuda değişik şeydi. İşler yapıyorlar. Tekrar hızlaşırtma seçeneğini 344.75 sürücüye de beraber dizüstü bilgisayar kullanıcılarına vermiş durumda. Ha şu da var. Yani abla için dizüstü bilgisayar zaten hani o içindeki bileşenler ucu ucuna soğuyorlar genelde. Yani niye hızlaşırtayım yani değil mi? Bir de öyle bir şey var. Ben dizüstü bilgisayarda pek hızlaşırtmayı çok mantıklı bulmuyorum arkadaşlar.
Ama yine de böyle bir o seçeneği kullanıcıların elinden alması
yani,
normal değil.
Yani sonuçta varsa vergisin adam yapacaksa kendi yaksın. Ya aslında firmalar haklılar bu tip şeyleri vermemekte yakıyor. Sonra gidiyor firmanın başına ekşiyor. Yani
bozuldu bu.
Sanki firmanın hatasıymış gibi. Böyle bir seçenek olunca kurcalıyor insanlar. Apple bu konuda biliyorsunuz en titiz firmalardan, en böyle pimpirikli firmalardan biri hiçbir şey vermiyor. Yavaş yavaş böyle gram gram sıkıntı olmasın diye ki onda da sıkıntı oluyor.
O halde
evet,
bile
her
problemlerle
bir sürümünde ayrı bir sıkıntıyla karşılaşılıyor. DirectX 12 ile ilgili bir gelişmeye aktaralım arkadaşlar. Stardock Games'ten bir geliştirici Brett Wardell bir açıklama yapmış durumda. Geliştirdikleri bir oyunda DirectX 11 ve DirectX 12 testleri gerçekleştirmişler. DirectX 11'de 13 FPS alırlarken oyunda DirectX 12'de 120 FPS alıyorlarmış. Arada ya, bu kadar dağlar kadar fark var demiş.
Bir reklam çalışması değilse gerçekten de çok heyecanlı.
Yani böyle zaten bir şey varsa konsollar öldü zaten. Pakette koy yani kenara.
Ya konsollar öldü diyemem ama PC oyunculuğu için gerçekten çok önemli bir detay.
Ya ben konsollar öldü deyince insanlar sinirleniyorlar ama ya şimdi oturup bir mantıklı şapkaların önüne koyup düşünsünler. Konsollar kaç yıldır piyasada?
PlayStation 4, evet, Xbox 2 sene oldu da ikinci senelerinde.
İşte ikinci senelerine girmek üzereler. Yani tam 2 sene olmak üzere. Bir düşünsünler bakalım konsolda en çok oynadıkları oyun.
Ne oynuyorlar?
PC'de var mı?
Yani hepsi var eminim. Yani özellikle şimdi, bu yeni nesil konsollarla
birlikte yani daha bir fazla artmaya başlıyor. Konsol fiyatına toplayacağınız bir PC'de eğer DirectX 12 gerçekten böyle şeyler sunuyorsa olay bitiyor zaten.
Ama yine de işte hani konsol, PC, oyunculuk
bu arada bunu 8 şey çekirdekli işlemcisi olan bir makinede henüz daha lanse edilmemiş bir ekran kartı üstünde yapılmış, test etmişler.
Yani lanse edilmemiş bir ürün şu anda ve hani mesela ilerleyen aşamalarda daha yoğun çalışmalarla birlikte daha iyi bir sonuç elde edilir.
Valla bilmiyorum. DirectX 12 hakkında o kadar fazla gelişme var ki en kötü %50, %100 civarında bir performans farkı sunacağı konuşuluyor.
Windows 10'a da çok büyük katkısı olacaktır ve Windows'taki PC
İnanılmaz bir itici güç olacak diye düşünüyorum. Windows 7 ve Windows 8 kullanıcılarının direkt olarak Windows 10'a ücretsiz geçecekleri düşünüldüğünde hiç kimse için problem yaratmayacak. DirectX 12'nin sadece Windows 10'a özel kalması. Sony'nin akıllı gözlüğüyle devam edeyim istersen. Akıllı gözlükler biliyorsun insanları komik gösteriyor diye konuşuyoruz burada hep. Evet. Google Glass'ı vesaire. Zaten Google Glass projesi iptal edildi. Sony daha da komik görünen bir gözlük üretmeyi başarmış.
Kablolu.
Ya kablolu yani kablosunu falan böyle alıyorsun, bir alet var göğsüne falan takıyorsun. O gözlükten kim gezer ya? 3 boyutlu sinema gözlüğü gibi ya.
Ya bir de biz mümkün olduğunca teknolojide artık kabloların aradan kalkmasını...
Küçülsün, incelsin, kablosuz, görünmesin.
Evet, küçülsün, incelsin, gözükmesin. Çünkü böyle teknolojik bir alette etrafta... Çünkü mobilsin sen de. Gözüne takıp gezeceksin. Şu gözlüğün yanında sürekli bir şeyin sarktığını düşünsene.
Yani kimse kullanmaz ama bu geliştiriciler için düzenlenmiş bir şeymiş. Büyük ihtimalle Google Glass hazır satılmıyorken elimizdeki birkaç tane ürettik onları satalım dediler herhalde. Çünkü 900 dolarlık fiyatıyla pek de alınması bir şey değil. 840 dolar var.
Bence ölü bir yatırım.
Bence de değişik bir şey
yani
olmuş.
Mesela geçtiğimiz hafta ki daha önce sen de dile getirmiştin bunu. Kaz Hirai tarafından bir açıklama yapıldı. Biz artık belki televizyon ve akıllı telefonla uğraşmayacağız. Sadece Sony PlayStation'la uğraşacağız diyor. Bir taraftan da böyle saçma sapan bir projeyi gündeme getiriyor.
Evet, Android 4.4 ve üzeri cihazlarla çalışabilen bu akıllı gözlük 419x138 piksel bir ekrana sahip. Bu sadece yeşil renkleri gösterebilen bir ekran. Zaten videodan da bütün cisimlerin o şekillerin yeşil renkli olmasının sebebi bu. Gözünün önüne çiziliyor. Google Glass'a göre tabii ki bu gerçek bir gözlük olduğu için daha iyi görüyorsun. Önüne çıkıyor her şey de. Kaza yapma oranının daha fazla yükselttiğine inanıyorum. Çünkü siz baksanız da bakmasanız da gözünüzün önüne çizildiği için cisimler büyük ihtimalle yolu kapatacak ve siz de kaza yapabileceksiniz bildirimlerde. İşe yaramaz bir şey. Keşke PlayStation'la entegre farklı bir yani entegrasyon üstte çalışsalardı da oyunlarda ne bileyim canını falan orada görebilseydim. Belki ya o zaman evet, daha anlam taşırdı.
HUD ekranını gözlüğe taşıması
değişik
gibi bir
olurdu,
şey.
Değişik olurdu değil mi?
Olabilir. Farklı bir çalışma olabilirdi kesinlikle, evet, ama ben bu yatırımı açıkçası ölü yatırım olarak görüyorum.
Bir diğer yatırımda firmaların yaptığı kendi kendine giden arabalar. Şimdi kendi kendine giden arabalarla ilgili yapılan bir araştırma gösteriyor ki Amerika'da kendi kendine giden arabalar yaygınlaştığında araba sahibi olma isteği yarı yarıya düşebilir. İnsanlar şu an işte iki tane araba alıyorlarsa bir eve bir arabayla işlerini görebilirler deniyor. Doğru aslında. Şimdi mesela ben kendimi düşünüyorum. İşe gelmek için arabayı kullanıyorum. Akşama kadar araba burada yatıyor. Halbuki eve geri gitse araba. Eşim kendisi kullanır zaten. Akşamleyin de almak için beni geri gelse. Hop,
çok,
bitti,
çok
gitti.
Birden farklı iş yapmıyor.
Park ihtiyacı da kalmıyor belli noktalarda mesela. Araba seni bırakıyor, git geri diyorsun, gidiyor.
Baktın park yeri yok, sen şöyle bir git, gez dolaş diyorsun, orada tur
yalnız atıyor. Şey de çok komik ha. Eşim dedi ki araba eve gelmedi. Arabam kayıp diye böyle bir ilan.
Arabam, kim bilir nerelerde
sürdü. Evet, ne?
Başka bir araba bulmuş kendine.
Geziyorlar falan. Ya da ticaret yapıyor kendi kendine. Para biriktiriyor. Evet, değişik. Ya da firma adına çalışıyor. Görüyorsunuz firmalar neler neler yüklüyor.
Boş zamanlarda banka soygunlarına falan katılıyormuş.
Kötü alışkanlıkları olan bir arabaya denk gelirseniz ayvayı yediniz zaten, artık orasını hiç girmiyorum.
Şey, böyle bir hani ergenlik çağına girmiş evlat gibi böyle düşünsene, atar batar karışmayın bana.
Zirve bir şey olur ha yalnız. Ya da sen içindeyken banka soyguncularını almaya gidiyor. Onları da bir
olabilir,
alalım abi.
Olabilir abi. Sonuçta biliyorsun bir ilerleyen haberlerde şey var. Yapay zeka sandalye oluşturuyor ya kendi kendine. Evet. Hani araba da yapay zekası ilerlerde böyle düşünmeye başlarsa
bambaşka bir yere,
bambaşka bir yere gider yani işler. Evet, buradan oyun dünyasından haberlere geçelim tekrardan. Creative Assembly bana çok ilginç gelen bir açıklamada bulundu. Total War Attila arkadaşlar, biliyorsunuz Hun İmparatorluğu Attila'nın tema edindiği bir dönemde geçecek. Ve pek çok oyuncu açısından açıkçası bu oyun bir DLC paketi niteliğinde. Tam bir oyun gözüyle bakmıyorlar. Ancak tabii ki oyun bizim elimizde ulaştı şu anda ama incelemesini kim yapacak açıkçası bilmiyorum. Ben Twitch'e çok fazla
İncelemeyeceksiniz verin ben oynayayım bari.
Olabilir bir Gökhan'la konuş derim abi.
İncelemeyeceksiniz verin.
Evet şimdi Creative Assembly'nin bir açıklaması var. Bana çok saçma geldi açıkçası. Belki sen beni ikna edebilirsin bu konuda Mesut. Extreme Quality diye 5. bir seçeneği varmış grafik ayarlarında. Ve bunu açabilecek bir ekran kartı piyasada yok diyor.
Şimdi doğru olabilir yani çünkü ekran karttan açamayacağı şeyler yapmak çok kolay.
Ha tamam.
Zor ya, bir şey değil biliyorsun.
Ya şu bunu yapmaktaki maksat bu acaba bir pazarlama stratejisi mi?
Pazarlama stratejisi çünkü şöyle bir olay var. Bir kere şunu söyleyelim arkadaşlar. Genelde strateji oyunları ekran kartı testlerinde kullanılmaz. Çünkü çok fazla işlemci bağımlıdırlar. Bir sürü birim, yapay birim zeka filan içi olduğu için. Evet, hareket eden animasyonlar, fizik hesapları oluyor ki bu oyun baya baya aslında evet, detaylı oyunlardan
normalde bir tanesi. Normalde zaten Total War serisinde baktığımız zaman şöyle detaya indiğimizde karakterlerin birebir olarak gerçekten çarpıştığını görürüz.
Evet.
Hani orada bir harala gürele rastgele konulmuş animasyonlar yoktur ve ciddi anlamda birebir çatışmaları
ya
görebiliriz.
Ya korkuyorlar, kaçıyorlar, maçıyorlar. Yani evet, yapay zeka, stres filan her şeyi hesaplıyor o sırada. Bu yüzden biz genelde ekran kartı testlerinde kullanmayız. Ekran kartını çünkü şöyle bir olay oluyor. Şimdi işlemci limitliyor ya seni. En baba işlemciyi kullansan bile tam olarak hesaplayamıyor. Belli bir süreden sonra ekran kartının hepsi 50 FPS göstermeye başlıyor. Çünkü işlemcin yetemiyor. O gücü besleyemiyor. Belki Extreme Quality bizim için şöyle bir deney olur. En sonunda biz strateji oyununu doğru dürüst ekran kartı testi için kullanırız. Hani işlemci yükünü değil de artık.
Limitleri zorlamak
için. Evet, limit diyorsun. Ekran kartı olduğu için orada.
Benchmark niyetini
evet, bu bizim işimize yarayabilir inşallah. Bir bakalım stabil bir şeyse.
Bana diğer taraftan açıkçası saçma geliyor. Mesela PlayStation 3'ün Cell işlemcisi yıllarca %50'si kullanıldı. %60'ı kullanıldı. Halen %100'ü kullanıldı.
Yani o adamlar gelecekten şimdi alay ettik böyle ama her sene daha iyi görünen bir oyun yapmayı başardılar.
Tabii o kesinlikle öyle ama sanki böyle biraz da pohpohlanmak amacıyla yapılmış şeyler gibi geliyor bana. Evet, şimdi tam anlamıyla kullanılamayacak bir teknolojiyi sunmanın nedeni dolayı.
Bak konuşuyorsun. Bak konuşuyorsun şimdi.
Tabii canım ben bunun saçmalığını konuşmuyorum.
Evet ama haber oldu yani. Adam için zaten önemli olan da bu biraz.
Tam olarak optimize edilmiş. Yani en yüksek ayarlarda ortalama bir bilgisayarda oynayabileceğimiz bir oyun sunmak varken kimse açamaz ya bunu en üst düzey ayarlarda gibi bir şey sunmak.
Aslında sana bir şey söyleyeyim. PC oyuncuları sevmiyor bunu ya. Yani mesela aynı oyunu 750 Ti'de de eğer full grafiklerde oynayabiliyorsan tamam mı?
Benim o donanım hakkını vermiyor.
Evet,
yani
o paralar verip paralar sayıp aldığın donanımın tam keyfini yaşayamıyorsun. Çünkü o donanım almanındaki bir neden de birazcık işte bu telefonu masaya koymandaki neden gibi bir şey.
Ya bu PC Master Race.
Diğerlerinden daha iyi oynamak.
PC Master Race dedikleri olay ne kadar şey bir olaymış
ya. Ya biraz öyle şimdi yani. Bu ister istemez oluyor. Evet. Yani neden 3D Mark biz kasıyorduk? Ben mesela var ya bak PC dönemi boyunca en çok oynadığın oyun ne diyorlar? 3D Mark diyorum. Açıp izliyorsun kaç puan verecek diye. Hatta artık öyle bir hale geliyorsun ki İlk böyle bir FPS değeri gösteriyor diyorsun yok bu overclock işe yaramadı biraz daha başka
biraz
bir şeyler
uğraşayım falan diyorsun. O zaman PC oyunculuğunda biraz da bu kurcalamak, donanımı
zorlamak çok önemli. Kullanıcıların sevdiği bir şey aslında. O yüzden bu tip seçenekler olmaya devam edecek göreceğiz.
Ama yani her PC oyuncusu için de böyle değildir herhalde değil mi? Parası evet, olana falandır.
Şimdi tabii öyle yani bazı şeyler de bu adam da zaten açıkça söyleyeyim sana 750 Ti'den aşağısını alandan pek ilgilenmiyor ne ekran kartı üreticilerine de bunlar.
Tabii canım büyük
bunlar için hedef ortak zaten belli.
Ortak bir çalışma
aslında. Tabii bunu açıklayan adam için de hedef belli yani para harcayan kesin.
Kesinlikle.
Kalkıp da adam GPU işte işlemcinin içindeki GPU'yla ne oynarım diyen adama bunu açıklamıyor yani.
Ya zaten mesela Witcher yapımcıları da daha önce bir açıklamada bulunmuştu. Witcher 3 gelecek ekran kartlarınızı değiştirmeye falan hazır olun gibisinden. Bunlar birazcık da danışıklı dövüş, birazcık da pazarlama stratejisi.
Tabii bir de adam şimdi şöyle bir şey var. Yani limitleri zorlayabileceklerse bence zorlasınlar da. Bak Crysis'te limitleri zorladılar. Hala ne diyorsun? Crysis 1'deki grafikleri hiçbir oyun hala daha veremedi falan filan diyorsun. Yalnız ben hala da Crysis 1'i şöyle zamanı geçtiği için bir daha geri dönüp bakma şansım da olmadı. Şöyle doya doya böyle 60 kare veya üzerinde göstere göstere son bütün detayları açık oynayabilmiş değilim ha. Pek öyle de bir şey oluyor.
Yani ne bileyim bana
ama daha efsane olarak kalıyorsun.
Efsane olarak. Yani çalışmadığı için oyun düzgün bir şekilde efsane
öyle
olarak kalıyor.
Değişik bir durum var PC kullanıcılarında bilmiyorum. En azından bende var yani.
Tamam.
Çalışmayan oyun daha değerli oyun oluyor.
Anlayacağım yakında ileride bir gün PC oyuncularında anlayacağımı inanıyorum. Rise of the Tomb Raider'dan geçtiğimiz hafta konuşmuştuk arkadaşlar. Bu hafta yeni ekran görüntüleri geldi. Daha önceki ekran görüntüleri dergi üzerindendi. Şimdi direkt olarak yapımcı firma ekran görüntülerini paylaştı. Şimdi genellikle ekran görüntüleri üzerinde muhakkak oynamalar oluyor.
Evet.
Haliyle direkt trailerlarda bile aslında oynamalıyor. En üst düzey bilgisayarlarda çalıştırıyorlar ve trailerları o şekilde sunuyorlar.
Haklarını yemeyelim. Arkadaşlar denesinler evlerinde. Ekran görüntüsünü alsınlar Full HD'de. Onu 1280'e 720'ye bir sıkıştırsınlar. Oyun bambaşka görünmeye başlıyor.
Tabii yani ki kesinlikle.
Ekran görüntüsü olayı farklı ya gerçekten.
Kesinlikle katılıyorum. Hatta tanıtım videolarında da ben farklı bir yöntem sunacağım arkadaşlara. Öyle YouTube üzerinden izlemeyin arkadaşlar. Eğer çok beğendiğiniz, büyük heyecanla beklediğiniz ve görsel olarak sizi heyecanlandıran oyunlar varsa Gamers Hell var veya Gamersite isimli siteler
daha
var.
Daha sıkıştırıyorlar.
Bu sitelerde sıkıştırma çok az. Mesela 1 dakikalık bir Witcher videosu vardı. Witcher 3 videosu vardı. 350 MB. Ama
cam
tam
yedin,
anlamıyla evet. Oyunu görüyorsun, ne olduğunu tam anlamıyla görebiliyorsun. Bu tarz oyunlarda arkadaşlar muhakkak böyle sıkıştırılmamış videoları izlemeyi tercih
ederim
ben.
Zaten ben de tartışmalarda genelde arkadaşlar mesela biz çok fark var diyoruz. Adam YouTube videosundan örnek koyuyor. Bak YouTube karşılaştırması var
kesinlikle
diyor.
Kesinlikle katılmıyorum, evet.
Şimdi arkadaşlar bir oyunun düzgün bir şekilde tam olarak o oyunda gördüğünüz grafiklerle bir yerden bir yere aktarılması için görüntünün 60-70 megabitten aşağı sıkıştırılmaması lazım.
Kesinlikle.
Yani Blu-ray kalitesinde. Belki birazcık daha bir tık üstünde bile olabilir yani. Çok yüksek bitrate'lerde sıkıştırılması lazım. YouTube dediğiniz firma yani sistem Full HD 4 megabitle sıkıştırıyor. Bak 60 megabit nere? 4 megabit nere? Siz kaybı düşünün. Yani arada o kadar kayıp var. Sizin gördüğünüz görüntü sadece o oynanışı gösteriyor. Grafikleri kesinlikle göstermekten alakası yok. Dokuları falan anlamanız imkansız filtrelemeyi falan. Bu yüzden Talha'nın dediği gibi daha sıkıştıran yerlerden bu görüntüleri elde ederseniz en azından daha doğru yorumlar yaparsınız.
Kesinlikle.
Şimdi arkadaşları da eleştirmemeden
yok,
adamın
de
elinde o materyal var. O fark yok gibi görüyor oradan.
Fark
ne yapsın
gibi.
Yani?
Kesinlikle katılıyorum. Yayınlanan son ekran görüntülerinde hem karlı bölgeleri görüyoruz daha önce bahsetmiş olduğumuz, hem de bunun yanı sıra çölvari, daha böyle sıcak mekanların olduğu yerleri de görüyoruz ki bu oyunun daha önce yapılan açıklamalarda farklı mekanlara, farklı yerlere gideriz biliyorsunuz. Tomb Raider'ın 2013'teki o reboot'unda sadece bir adaya sıkışıyorduk. Tabii ki orada hava şartları vesaire değişiyordu ama çok da değişken bir iklime sahip olduğunu söylemek zordu. Ancak burada gerçekten de o büyüyen harita yapısından, oyunun genişlemiş yapısından hissedebiliyoruz. Şimdi bu gördüğümüz görsellerde bile bu farkı hissedebiliyoruz. Bunun yanı sıra yapımcı ekipten gelen bir açıklamada arkadaşlar, reboot'ta pek çok eski Tomb Raider hayranı haklı olarak bulmacaların az olmasından veya çok basit olmasından yakınmışlardı. Şimdi gelecek olan Tomb Raider oyununda ise çok daha fazla bulmacaya yer vereceklerini, daha fazla tomb yani gömüye yer vereceklerini ve hardcore oyuncuların da ihtiyaçlarını karşılayacaklarını dile getirdiler. Ama çok ilginç bir açıklama geldi burada yine. Oyuncuları zorlamak istediklerini ancak ortalama oyuncuları da çıkmaza sokmak istemediklerini belirttiler. Yani şimdi şurada şunu görüyoruz.
Çatışma bol olacak yani yine.
Eski oyunlardaki o zorlayıcı hava, kafa bulandırıcı, saatlerinizi harcayacağınız bulmaca tarzını artık yeni oyunlardan beklememek lazım arkadaşlar. Çünkü casual dediğimiz kitle, yani çok fazla zorlanmak istemeyen, daha çok aksiyon isteyen kitle eski hardcore oyunculardan çok daha fazla nüfusa sahip oyun dünyasında artık. Yani bence biz hep eski oyunlardan dev vuruyoruz ama bizim devrimiz geçti açıkçası.
Evet, bizim devrimizdeki satış oranları da geçti. Bizim evet. Orada bizim devrimizdekilerin göre 10 kat 20 kat daha fazla satıyor.
Kesinlikle. Şimdi mesela oyun endüstrisi gelişti, daha fazla insana
daha fazla
hitap ediyor diyoruz
hitap
ama
ediyor, evet.
Bu daha fazla insana hitap ederken herkes de bulmaca olsun, kafamızı kurcalasın, saatlerimizi harcayalım mantığında değil. Sinematik sunum olsun, quick time eventlara basayım, bol bol ateş edeyim. Beni bulmacayla uğraştırma.
Evet, bak Sony'ye Order'da ne yaptı? 5 saatte oyun bitti ya sinemasıyla bilmem
nesiyle. İnsan gözü biliyorsun 5 saatten sonrasını görmüyormuş diyorsun.
Öyle bir savunma vardı. Bir de şey var ya 30 FPS'den üstünü fark edemiyorsun. Nasıl fark et, nasıl bir göz
var? Onun gibi işte 5 saatin üstünü insan görmediği için Order'ı 5 saatte yapmışlar. Neyse ben buradan topu sana atıyorum.
Arkadaşlar çok enteresan bir haber var. Kaspersky Labs gerçekten çok büyük bir olaya imza attı ve uzun süredir dünya üstünde siber saldırılar düzenleyen grupları inceleme altına alarak bu grupların yararlandıkları inanılmaz bir güvenlik açığını buldular. Bu güvenlik açığı ne Talha? Sabit diskin firmware'ine sayılabilecek o MBA denen kısmına yerleşen bir kötü niyetli yazılım var. Hatta bu kötü niyetli yazılım aktardıklarına göre büyük bir olanda şüpheleniyorlar. NSA ve İngiltere tarafından da aktif bir şekilde kullanılıyor. Western Digital, Seagate, Hitachi, IBM gibi firmalarla yapılan anlaşmalar neticesinde satın aldığınız sıfır sabit disklerde bile bu kötü niyetli yazılım var diyorlar. Bu tabii ki iddia.
İddia.
Evet iddia. Firmaların şimdi isimlerini söylüyorum ama bu bir iddia.
İnanılabilir bir iddia.
Ve siz sabit diski alıyorsunuz. İsterseniz silin, formatlayın, 50 kere bir daha silin. Sonra içine bir işletim sistemi kurun. Kötü niyetli yazılım.
Orada
bilgisayarın
sabit.
Tüm kontrolünü şak diye ilgili kişilere veriyor. Bu uzun zamandır dile getirilen bir şeydi ve Kaspersky şu anda bunun izini bulduk. Hatta üst düzey iki bilgisayarda direkt olarak yüklü halde bulduk bunu diyorlar. Virüs programlarının falan bulunması ve yok etmesi imkansız diyorlar bunu.
Bunu çıkarırsa zaten ortaya Ruslar çıkarırdı.
Evet sadece. Ve Ruslar neden çıkartıyorlar sizce? Biliyorsunuz NSA biliyorsunuz ya kuruluş Amerika'nın dijital ulusal olarak. Ya aslında NSA'nı dijital olarak bu şeyleri toplayan, insanları izleyen elektronik ağ.
Biliyorsun MMORPG oyunlarında bile chat ekranlarını bile evet, gözlem altına alıyorlarmış ve hatta karakter oluşturup falan atıyorlarmış oyunlarına.
Şimdi Edward Snowden bir CIA çalışanıydı ve kaçtı biliyorsun. NSA'ya ait bir sürü dosyayla beraber kaçtı. Rusya'ya yerleşti ve Rusya onu şu an güvence altında tutuyor. Ve nedense Kaspersky, başındaki Kaspersky'yi de biliyorsunuz. Eugene Kaspersky arkadaşlar eski bir KGB çalışanı aslında. Putin nasıl gibi. Oluyorsa hemen bunu buluyorlar yeni şeyde. Ve diyorlar ki bu kötü niyetli örgütlenmeler, siber suç oluşumlarının içinde diyorlar. NSA'den işte çeşitli gizli örgütlerden devletlerin adamlar var. Onlar yönetiyor aslında diyorlar. Saldırıları falan onlar yönetiyorlar. Ve şu anda bilgisayarınız da bu virüsten etkilenmiş olabilir. Şu anda bununla ilgili bir açıklama yapıldı. Bakalım olay büyüyecek mi? Birçok firmaya bu sorulmuş. Mesela West End Dışişleri Seagate demiş ki bunun yapılabilmesi için demiş bizim kaynak kodlarımızı, sabit disklerin kaynak kodlarını paylaşıyor olmamız lazım. Firmware'lerinin. Ama biz böyle bir şey yapmıyoruz. Ters mühendislikle yapmış olabilirler falan demiş. IBM hiçbir açıklama yapmamış mesela.
Gerek duymamış.
Evet.
Ama bal tutan parmağını yalar ya. Mesela bu teknolojiye Türkiye sahip olsaydı ve Türkiye böyle bir şey yapmış olsaydı, nüfuz etmiş olsaydı ben hiç yadırgamazdım.
Şimdi ilk NSA olayları ilk patlak verdiğinde Snowden bu bütün belgeleri paylaştığında tüm dünya izleniyor dediğinde bir tane güvenlik uzmanı çıkıp şey demişti. Eğer demişti açık donanım seviyesindeyse yani işlemcinizde, belleğinizde, hard diskinizde bir donanımsal olarak açık varsa özellikle oraya konulanmış bir virüs varsa bunu anlamanız imkansız demişti. Ve şimdi görünen o ki NSA zaten bunu uzun yıllardır kullanıyormuş. Yani açık bizim donanımlarımızda var, işlemcimizde, sabit diskimizde. Rusya'nın hükümete ait hiçbir kurumda Intel ve AMD kullanmayacağız diye açıklama yapması, Windows'u kullanmayacağını açıklaması rastlantı mı rastlantı bu olaylardan
değil.
Sonra?
Kesinlikle
demek
değil.
Ki ellerinde çok kesin kanıtlar var ki durum böyle.
Bu kadar
böyle.
Keskin kararlara varabiliyor.
Evet aslında bakın yani dinleme olaylarına dikkat edin. Şimdi birileri çıkıyor Twitter'da bir şeyler paylaşıyor. Paylaştığı bilgiye bakıyorsun 3-5 kişinin bildiği. Bilgiler. Hani sürekli olarak.
Ve o oluyor da yani o olay.
Oluyor da. Yani arkadaşlar olay artık öyle bir hale gitmiş ki evinizdeki televizyon bile seni dinleyebiliyor. Samsung ne dedi? Öyle bir anlaşma sözleşmemiz vardı. Ortaya çıktı yani kullanıcılar biliyorlar zaten bunu dedi. Ve özellikle, satışlar artmış bu arada Samsung'un o dinleme skandalından sonra.
Nasıl artmış?
Artmış adamlar
bizi
satışlar.
Bizi de dinlesinler falan.
Ne bileyim yani.
Yani bazı insanlar tabii ki şey olarak düşünüyor bunu. Ya beni dinlesen olur dinlemesen olur. Kime,
ama olay ona dönüşmüyor. Şöyle yapıyorlar arkadaşlar. Şimdi mesela siz diyebilirsiniz ya beni dinlese ne olur, dinlemese ne olur. Evinizde siyasi olaylar hakkındaki konuşmalarınız, dünyadaki gelişmeler hakkındaki konuşmalarınız indekslenip sizin siyasi görüşünüz ortaya çıkartılabiliyor bir aile olarak.
Ya daha önce de söylemiştim hatırlıyor musun abi? Force bir uzman, bir analist şey diyor. Ben diyor Foursquare'de bana bir adamın diyor bir haftalık şey çek inlerini verin diyor. Ben size o adamın diyor siyasi görüşünü ve şeyini açıklayabilirim diyor.
Yani olay bu kadar basit aslında. Birçok istihbarat içinde mesela şeyi kullananlar var artık. İstihbarat bilimleri, bizim emniyet bile hemen Facebook'a, Twitter'a bakıyor milletin.
Tabii.
Ne yapmış, neler paylaşmış, bu adamın psikolojisi nasıl diyor.
Üniversiteler bile artık buna bakıyor. Amerika'daki bazı üniversiteler öğrencilerini kabul etmeden önce Facebook ve Twitter profillerini kontrol ediyor.
Olay bu oraya kadar gelmiş evet. Durumda. Zaten televizyonlarda birisi vefat ettiğinde direkt Facebook profilindeki resmi koyuyor şak diye biliyorsun resimleri. Evet. Orada paylaştıklarınıza dikkat etmeniz lazım. Bir diğer önemli haber de bu... Açıklanmış durumda artık bu da ne kadar şey bilmiyoruz. Yani Edward Snowden'in 2010 yılındaki kaçırdığı dokümanlarda yer alan bir bilgi. İngiltere ve NSA'in dünyanın en büyük sim kart üreticisini hackleyip tüm dünyadaki sim kartları şu an oradan üretilmiş olan sim kartları dinleyebildiği konusu. Şifreleri kırdıkları için de bu firma Hollanda'da büyük bir firma Gemalto diye geçiyor. 450'den fazla iş ortağıyla çalışıyormuş dünyada. Herhalde bütün herkese üretmiş sim kart.
450'den fazla telekom...
Tabii telekomünikasyon şirketi bu. 450'den fazla insan değil. Yani telekom,
Türksel, Vodafone,
işte Vodafone gibi. Yani üretiyor mu üretmiyor mu bilmiyoruz. Şimdi biz isimlerini saymayalım ama mesela kesinleşmiş müşteriler arasında Verizon, AT&T, T-Mobile, Sprint gibi Amerikan zaten devleri var. Ve bu firmanın sim kartını kullanıyorsanız telefonunuz dinleniyor. İsterse şifreli olsun, isterse bilmem neli olsun.
Kriptolu da olsa.
Kriptolu da olsa, bilmem neli de olsa fark etmiyor. Telefonu dinlemek istediklerinde sim kartını şifrelemesini bildikleri için şifre anahtarını sizi dinleyebiliyorlar arkadaşlar. Bu da şu anda açıklanmış ve güvenlik açı olarak tartışılan konular arasındaki bizim yine bu olaylar patlak vermeden hemen öncesinde yaptığımız bir röportajımız vardı. Türkiye'nin ilk hackerıyla beraber yaptığımız bir teknoloji gündemimiz var. Sizler de izleyebilirsiniz yine teknoloji gündemi sayfasından bu röportajımızı. Orada kendisi bize söylüyordu. Televizyonlar dinleniyor. Televizyonların dinlendiği ortaya çıktı. Telefonların hepsi çok rahat dinleniyor. Ben birkaç tane bu işin içinde bulundum demişti. Telefonları çok rahat dinlendiği ortaya çıktı zaten. Ne dediyse o dönem.
Daha sonra.
Evet, Telekom bizi dinliyor, bir şirketten anlaştı, bütün bilgilerimizi satıyor dedi. O da ortaya çıktı. Şu an davalık bir süreç demişti. Görünen o ki arkadaşlar ayva yemiş durumdayız. Dijital yani, herhangi bir şey kullanıyorsanız çoktan zaten feriştahınıza kadar adamlar listeyi çıkartmış durumdalar.
Yani akıllı cihazlar geliştikçe aslında veya daha çok yayıldıkça ki zaten daha ne kadar yayılabilir? Herkesin elinde bir cep telefonu var. Çok rahat bir şekilde indirgenecek herhalde.
Ya çok tehlikeli. Ben hemen aklıma şeyi getiriyorum burada. Yani benim dinlenmem gerçekten ülke için bir güvenlik açığı yaratmaz. Ama sonuçta bizim ordumuzdaki üst düzey yetkililer, silahlı kısmında bulunan ihalelere bakan, onları kontrol edenler, müfettişler, başbakanın, cumhurbaşkanın...
Ya gözünü seveyim Mesut, MIT'in konuşmaları YouTube'a düştü. Daha evet, ne olabilir ki yani?
Yani böyle bir durum var. Gerçekten çok dikkatli olmalıyız. Teknolojiyi bizim kendi üretiyor olmamız, teknoloji üretemiyorsak bile yazılımı kendi yazıyor olmamız çok önemli ama...
Çok önemli.
Şunu da görüyorsun, hani biz yazılım yazıyoruz diye övünüyoruz ya. İşte donanım da açık varsa sen yazılım istediğin kadar yaz. Yani o sabit diske kendi yazdığın işletim sistemini yüklesen ne olur? Sabit disk zaten virüs yüklemek üzere dizayn edilmiş.
Abi diyorum yani bal tutan parmağını yalar. Adam teknolojiye hem donanımsal hem yazılımsal olarak hakimse evet, her şeyde hakim
olmak ister. Her şeyde hakim olur ve yapmışlar.
Hakkıdır da yani.
Evet.
Kimse kusura bakmasın.
Bu konudaki görüşlerinizi de merak ediyorum gerçekten. Şu anda teknolojiyi A'sından Z'sine kadar siz üretmiyorsanız köle olmaya devam ediyorsunuz.
Kesinlikle. O yüzden mesela beğenmediğimiz İran bile kendine özel yazılım, kendine özel internet
ağı. Adamlar bir nükleer santralle Avrupa'dan bir şeyler kullanmışlar. Onun içinde de virüs çıktı biliyorsun. Nükleer santrallerini hacklediler, adamların yok ettiler.
Yani dışarıya bağımlı hiçbir yerde olmayacaksın. Evet. Sadece bu ekonomik anlamda değil. Her teknolojik yani, anlamda da.
Şimdi o kadar komik, içe kapalı toplumları öcü gibi gösteriyorlar ki bazı yaptıkları şeyleri ben de tasvip etmiyorum tamam ama demek içe kapalı olmak da belli konularda gerekiyor bazen. Teknoloji alışverişinde özellikle kendini üretebiliyor olmak çok önemli.
Rusya mesela teknolojik anlamda
o... Ayva yemiş bir ülke ya. Ben teknoloji Rusya'da çok şey yapmıyorum. En son robotu hatırlıyorsun.
Ya, robotu hatırlıyorum. Ben şunu demek istiyorum. Hani kapanıyor o da mesela yavaş yavaş. Biz yazılımımızı kendimiz üreteceğiz.
Kapanıyor ama Rusya gerçekten yani eski Rusya değil.
Zaten ekonomik kriz bayağı evet, bir
yani
sıkıntı oldu.
Rusya'nın ürettiği bir bilgisayar markası var. Dizüstü markası var mı Ruslara
yok.
Ait? Yok. Şey var mı?
Geçmiş.
Aynen. Yani kullandıkları, satın aldığın bir uçak firmaları var mı? Artık o da yok. Jet helikopter satın alıyor musun? Almaya değer bulmuyorsun. Kendin üretiyorsun yani onun üstüne. Adamlardan gelecektense. O yüzden onlar da yazılıma odaklanmışlar. Belki de güvenlik yazılımına odaklanmak da ülkenin çıkarları için oldukça ideal.
Evet.
Yani çip üretmesen de en azından o çipin güvenliğini test edecek yetkin adamlara sahip olmak lazım.
Bu açıkları ortaya çıkarabilecek
evet,
adamlara sahip olmak
gerçekten.
Önemli. Evet, oyun dünyasından haberlere geçtiğimizde Take-Two kanadından yapılan ilginç bir açıklama. Daha önce Capcom tarafından da yapılmıştı bu açıklama arkadaşlar. Bloomberg TV'ye yapılmış olan bir açıklama var. Oyunları geliştirmek artık eskisine oranla çok daha masraflı, çok daha uzun süreçler alıyor diye yakındı Take-Two. Take-Two biliyorsunuz çok önemli bir oyun yayıncısı. Amerikan menşei. En basitinden örnek vermek gerekirse BioShock gibi bir oyunun da yayıncılığını yapmıştı. Onun yanı sıra Civilization gibi bir oyun serisinin de yayıncılığını yapıyor. Bunu arttırabileceğimiz pek çok oyun var tabii ki. Şimdi baktığımız zaman spor oyunlarında mesela NBA'den örnek vermek gerekirse Take-Two'nun yayıncılığını yaptığı şöyle bir açıklamada bulunuyor. Take-Two'nun CEO'su Strauss Zelnick. Eskiden diyor sponsorluk anlaşmaları, lisans, oyuncu lisansları almak, isimlerini, kulüp isimlerini almak ve bunları oyun içerisine aktarmak çok daha ucuza mal oluyordu bizim için. Ancak oyunlar artık çok daha fazla kişiye hitap ettiğinden beri, işte ne bileyim müzik sektöründen, sinema sektöründen daha fazla cezbedici bir hale geldiğinden beri artık futbol kulüpleri de veya basketbol kulüpleri de daha kısa yoldan spor kulüpleri de akıllandı. Bize lisans satarken daha pahalıya satmaya başladılar. Ve bu bizim işimizi zora sokmaya başladı diyor. Mesela bir diğer örnekte EA kanadından yaşanmıştı bundan birkaç sene evvel. Birkaç silah firması EA'ye dava etmişti. Battlefield'da kullanılan silahların aslında kendilerine ait silahlar olduğunu ve lisanslarının satın alınması gerektiği üzerine. O hala şu anda devam eden bir herhalde bir şey süreç. Mahkemesi devam eden bir süreçti ama EA hiçbir şekilde para ödemeyeceğini dile getirmişti. Şimdi az önce Tomb Raider'da da örneğini verdik. Dedik ki evet oyunlar artık çok daha fazla insana hitap ediyor. Gündelik oyunculardan hardcore oyunculara kadar. Herkes bu işin içinde. Ama bunun da bir diğer pahalı kısmı var. Oyun şey yapımcılara yansıyan kısmı var. Bir diğer sıkıntı da bence burada grafiklerin de artmasıyla birlikte uzayan bir süreç var. Hani daha iyi görseller. Bu görselliği açık dünya oynanışına sahip oyunlarda mesela her yerde aynı özeni gösterme gibi.
İşte PlayStation 3 ile beraber aslında bunlar dile getirilmeye başlamıştı
evet,
hatırlıyorsan.
Daha Capcom çok Japon kanadından gelmişti. Evet.
Japon yapımcılar başlamışlardı böyle sızlanmaya. Daha iyi grafikler yapıyoruz, daha zorlanıyoruz falan filan diye. Ama o süreçten beri kazandıkları para gitgide artmaya başladı büyük firmaların. Yani şey yok, daha fazla çalışıp daha az kazanmıyorlar. Daha fazla çalışıyorlar ama milyar dolarlar kazanmaya
tabii
başladılar.
Yani şimdi ben bu noktada...
Dağılsınlar biraz parayı ya, bu kadar da ağlamasınlar.
Zaten
yani.
Şimdi olan arada şeyleri oldu. Yani birinci parti firmalar yükseğe çıktı, devam etti. Ama arada böyle birinci parti firmalarla anlaşıp oyun yapan yapımcılar var. Ninja Theory mesela, Enslaved veya en son Devil May Cry oyununu yapan ekipler. Bunlar da şey diyor mesela, ya benim oyunum 60 dolara etmez. Ben ama konsol oyun çıkarttığımda bana zorla 60 dolardan sattırıyorlar falan diyor. Benim oyunum 30 dolar ediyor. Adam bunun bilincinde. Bunun gibi firmalar da battı zaten. Ne oldu? Geriye free to play oyunlar, bağımsız Kickstarter projesiyle veya başka yollarla geliştirilen oyunlar ve direkt AAA oyunlar kaldı. AAA oyunlarda da hep diyoruz ya, her sene Battlefield çıkıyor, her sene işte Call of Duty çıkıyor diyoruz ama ben bir noktada da yadırgamıyorum bunu. Niye? Belli başlı oturmuş bir seri. Herkes evet biliyor. Adam bunun üzerinden yatırım yapıyor. Mesela şimdi Activision firmasına yatırım yapan birisin sen, Mesut Çevik olarak. Diyorsun ki Activision firmasına, bu sene ne var? Call of Duty var. İşte bir önceki oyunu şu kadar milyon sattı, bu sene de yapıyoruz. İyi o zaman. Al.
Evet,
yatırıma devam. Yani bunu
olsun.
En azından adam hisse senedini falan garantiye almış oluyor. Yatırımcısını garantiye almış oluyor. Yani bunu sadece oyuncu bazlı düşünmemek lazım diye düşünüyorum ben. Nihayetinde biz oyun oynuyor olsak bile bu bir iş.
Ya şimdi oyun
yani
endüstrisi diyorsun zaten.
Oyun endüstrisi, evet.
Oyun alanı demiyorsun.
Kesinlikle. Yani bunu tek taraflı oyuncu olarak düşünmemek lazım. Geniş çaplı düşünmek lazım. Bu noktada da Take-Two'ya hak veriyorum. Gerçekten de riskli hale geldi oyun geliştirmek. Sadece masraflı değil. Yeni IP'ler bekliyoruz ama gelen yeni IP'ler de beklediğimiz gibi olmuyor. Bir diğer haberime geçeceğim buradan. Yeni IP dedik. PlayStation 4'ün lansmanından beri büyük heyecanla beklenen oyunlardan bir tanesiydi. The Order 1886. Geçtiğimiz hafta çıkışını gerçekleştirdi arkadaşlar. Ancak bayağı bir dedik şeylerle birlikte çıkış yaptı. Nasıl diyeyim? Eleştiriler. Büyük eleştirilerle birlikte çıkışını yaptı. Gelen eleştirilerinin büyük yoğunluğu, ki zaten oynanış videolarından az çok her zaman için beklemek lazım demiştim ben. Ve beklediğim gibi de çıktı açıkçası. Oyunun kısa bir sürede tamamlanıyor olması, 5 saat demişler ama hani 6-7 saate kadar uzatılabiliyor bu oyun. Ama bunun yanı sıra herhangi bir ekstra içeriğe sahip olmaması, sadece hikaye bazlı ilerlemesi ve bunun 7 saat içerisinde bitmesi, tekrar oynanabilirlikte size herhangi bir seçim sunup sizi farklı bir oyun sonuna götürmüyor.
7 saatin içinde sinematikler dahil.
Tabii sinematikler dahil. Geçemediğimiz sinematikler.
Zaten dahil. Bu konuyla ilgili bir espri yapmışlar. Diyor ki sinematikleri geçilemez yaptık ki diye oyun süresi uzasın diyor.
Şimdi bunları görünce haliyle eleştiriyoruz ama bir taraftan da hani grafik novel tarzı dediğimiz grafik roman tarzı oyunlar var ama The Order ikisini de yapmakta sıkıntı çekmiş.
Ya The Order aslında tam olarak hangi kitleye hitap ediyor biliyor musun? PlayStation 4, PlayStation 4 derken bu ağzını sulara akan adamlar var ya. Ha, onlara hitap ediyor. Adam işte alacak orada o grafikleri görecek, böyle bir kendinden geçecek titreyerek, tamam mı?
Görsellik de güzel ama.
Ha, titreyerek falan geçecek. Görsellik olarak 10 numara bir oyun.
Gerçekten çok güzel. Kaplamalar. Evet. Oyunun atmosferi
oyunun
muazzam.
Oyunun sıkan kısmı ne biliyor musun? Aslında Metal Gear'a bakarsan, Metal Gear'da sinematikten sinematiğe koştun. Mesela birden bu yana 1-2 adet oynanabilirlik olarak idare ederdi ama
3 güzeldi. 4.
Evet, 4'te falan zaten oyun oynanabilirlik de yok.
3 saat falan zaten olmuş.
Evet. Sinematik izliyorsun sadece ama sinematik konu, anlatım, görseller o kadar kuvvetli ki diyorsun ki ne oyundu be? Bir daha oynuyorsun falan. Bu oyunun sıkıcı kısmında geçtiği çağ, karakterler, o kadar benimseyemediğin, o kadar böyle soğuk ki.
Yani mesela şimdi Metal Gear'da
izleyesin gelmiyor.
Şey var. Hani yeni bir teknoloji kullanılmış. Savaşa farklı bir bakış açısı.
Abi Sinek'i falan seviyorsun yani. Sinek'i izlemek için zaten oyunu alıyorsun genelde.
Yeniden sıfırdan bir IP haliyle bazı insanların hoşuna gitmeyecek. Mesela ben çok severim Steampunk üyesini. Vailpunk vardı Dishonored'da. Victoria döneminde geçiyor olması, işte şövalyeler bilmem ne falan.
Ama adamlar çok soğuk değil mi ya?
Kasvetli adamlar.
Böyle şey böyle soğuk duruyorlar. İngiliz işte falan.
Tabii İngiliz şey bunlar zaten. Lordlar kamerasından inip gelmiş arkadaşlarımız. Şimdi bunun yanı sıra bir de benim oyunda eleştirmek istediğim mesela savaş dinamiklerinde de tam olarak oturtulmamış şeyler var. Silahları çok güzel. Mesela sabah seninle
oturken sohbet etmiştik ya.
İlk önce gaz atıyorsun, ondan sonra ateş atıyorsun falan. Bunlar güzel ama mesela siperde ya sağdan sola ya soldan sağa geçebiliyorsun. İleriye atılamıyorsun. Çok garip. Ya böyle güzel bir oyun yapıyorsun ama niye ileriye atılamıyorum? Gears of War'da vardı hatırlarsın. Koşup ileride çarpardı böyle, yaslanırdı. Bunda da var yine o hissiyatı alıyorsun ama eksik şeyler var.
Ya bir Gears of War değil. Ya bu aslında... Bana biraz şey hatırlattı. Gears of War'la Metal Gear'i birleştir. Harmanla böyle. Sinematikler falan hani kısmını katarsam. Mesela Gears of War'da sinematikler çok eğlencesizdir.
Gears of War'un hikayesi zaten bana soracak olursan. Yani adamlar Toy Story'nin yapımcılarına falan gittiler abi. Üçüncü oyuna ne yapsak ya? Bunun hikayesini biz adam edemedik falan dediler yani.
Yani yapacak bir şey yok. Ya oyun dediğim gibi o PlayStation 4 fanatikleri kanını böyle bileğini kesinle siyah kan akan adamlar var ya. Onlar için ideal bir oyun ama eğer bir oyuncuysanız $60 etmez. Tam bu şey gibi aslında. Metal Gear Solid'in bir ön izleme sürümü çıktı ya 5'in. Neydi?
Ground Zeroes.
Ha işte onunla aynı kefede aynı fiyattan satılacak bir oyun aslında.
Şimdi kesinlikle bazı insanlar şey diyor mesela. Wolf Among Us'ta da hep şey var. Oyunlanış yok ki hep seçim yapıyorsun falan. Tamam o oyun 15 dolardan satılıyor yani. 15-20 dolardan satılıyor. Ve 7 saat benim için inanılmaz düşük bir süre. Yani Wolfenstein The New Order'da da multiplayer modu yoktu. Ama 20 saatlik, 21 saatlik hikaye anlatım vardı. Eğer hikaye anlatımına yoğunlaşıyorsan 20 saatten aşağısı 60 dolarlık bir oyuna
bir de bu geçilemeyen yani. Sinematiklerle geçmeye çalışsanız sıkılıp geçemiyorsunuz da yani.
Mesela ölüyorsun tekrar oraları geçmek istiyorsun falan. Tekrar oynanabilirliği de yok. Oyun güzel, keyifli, eğlenceli ama 60 dolar dedikleri zaman durup düşünmeniz gereken bir oyun oluvermiş
PSN
arkadaşlar.
PSN Plus ya bir sene sonra.
Plus'tan oynarız diyorsun
değil mi? Aynen onlar üstünden verirler. Şimdi teknoloji tarafına geçtiğimizde enteresan bir gelişme var. Apple'ın araba üreticiye konuşulmaya başlandı. Bu iddiayla ilgili zaten güzel bir video hazırlıyoruz size. Bu iddiayı kuvvetlendiren bazı gelişmeler de var Apple'ın içinde ama ben Apple'ın araba üretme fikri sonrasında yaşanan bazı gelişmeleri aktarmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi mesela General Motors'un patronundan geliyor, CEO'sundan ve genel açıklama diyor ki Apple diyor nereye girdiği konusunda herhangi bir fikri yok. Araba üretmek diyor zor bir iştir. Güvenliği çok dikkat etmeniz lazım diyor. Ve güvenlik şartlarını sağlayamazsanız diyor, ölümlerle sonuçlanan kaza neden olabilirsiniz diyor. General Motors'un geçmişi incelenirse eğer Amerika'da 2 yıl 3 yıl boyunca sattığı bozuk kontak anahtarlı arabalar nedeniyle kaç tane ölüme sebebiyet verdiği, bu yüzden davaların devam ettiği, sonra iflasını istediği o dönemde, bu olayların sürüncemede kaldığı falan görülebilir. Zaten kendisi sabıkalı oradan biliyor adam.
Ben biliyorum.
Güvenlik çok önemli falan diyor yani o taraftan herhalde. General Motors zaten çok parlak bir firma değil. Zaten Amerikalı araba üreticilerinin Apple'ın araba üretmesine karşı böyle bir tedirgin oldukları falan konuşuluyor.
Aman sen üretme.
Sen dur orada falan gibilerinden. Hatta firmanın Tesla'yı falan satın alacağı konuşuluyor. Tesla'nın şu an maddi sıkıntıları var üretim kapasitesini arttırma konusunda. Apple'da para sıkıntısız. Hatta 75-80 milyar dolar satın alacağı falan konuşuluyor.
Madem böyle bir girişimde bulunacak Tesla'yı satın almak bence çok mantıklı bir hareket.
Evet zaten adamların elinde iyi arabalar var ve Apple'a da çok uygun. Dev ekranlar, dokunmatik. Oradan iPhone'unu aktar oraya falan.
Kesinlikle. Mesela bu aynı şekilde senkronlu biçimde kendi cihazlarını, kendi yazılımını daha fazla insana ulaştırmak da mantıklı bir hareket olur diye düşünüyorum.
Evet Apple Watch sonrasında mesela arabanızla saatinizden mesela arabanızı saatinizden çağırabileceksiniz ya da onun nerede olduğunu saatten görebileceksin falan gibi bir sürü eklenti bile yapabilir.
Yapılabilir.
Ya da saatten kesinlikle çalıştır arabayı falan.
Ya bunu sadece Apple araba üretecek diye bakmamak lazım. Yani bunu farklı bir şekilde kendine...
Bir de para çok olduğu için iş ortağı bulma konusunda da sorun yaşamıyor. Herhangi bir benzin istasyonuna, elektrik şarj istasyonuna koydurtabilir Apple sonuçta
düşünsene,
yani.
Düşünsene arabanı şeyle şarj ettiğin.
Tabii Apple arabanızı gelin şarj edin falan tamam diyecekler. Olabilir. Bambaşka bir olay bu. Değişik bir olay. Gerçi benzin istasyonunda şarj istasyonu da garip bir şey. Adam petrolden para kazanıyor. Petrol şirketi koyar mı bilmiyorum ama benimki de enteresan bir yaklaşım oldu.
Niye zamanla petrol bir gün gelecek petrol tükenecek. İşte o zaman o petrol şeylerinde petrol.
Biraz bunun da bir geyik oldu. En az petrol rezervinin bir 100 yıl daha yeteceği konuşuluyor biliyorsun değil mi dünyada?
Ya geçen bir video şey vardı da bir dizide falan vardı. Yok işte hesaplandı şu olacak bu olacak falan diye de. Ama bence bir tükenme sürecine girecek ya. Bir petrol bir pike yapacak ondan sonra bir
ya şimdi diyorlar ki rezervler tükenmek üzere diyorlar. Petrolün fiyatı düşüyor adamlar üretimi kısmıyorlar. Yani öyle bir şey çıkıyor ki alttan artık ne kadar.
Bir yerden yine bir kaynak buluyorlar demek ki.
Buluyorlardır diye düşünüyorum yani. Şimdi dünyanın büyüklüğü düşünüldüğünde o petrolün bitmesi de bana çok mantıklı gelmiyor.
Amerika buluyor ya zaten.
Bir yerlerde var abi. Depoluyorlardır.
Kendi sınırlarında olmasa bile başka yerlerden buluyor adamlar.
Bulur diyorsun. Bir diğer gelişme de mesela lityum iyon batarya üreten bir şirket olan A123 Apple'ı dava etmiş durumda bizden mühendislerimizi çalıyor diye. Bu firmada garibim iflasını açıklamak üzere bir başvuru yapmış iflasımız kabul edilsin diye. Ama para da sıkışık herhalde. Apple'da gidip mühendislerini alıyormuş. 5 mühendis almış. 5 mühendis de çok önemli projelerinde çalışıyormuş adamların. Biz bu adamlar arkadaşlar evet araba bataryaları filan üstüne çalışıyormuş. Yani işte hep böyle üst üste olasılıklar olunca da Apple'ın araba üreticiyi konusu güçleniyor. Üretsinler premium bir şey olur herhalde. Halkın alabileceği böyle herkese hitap eden bir şey olmaz. Değişik bir araç yapacaklarını düşünüyorum.
Türkiye'deki sıraları ben şimdiden hayal edebiliyorum ama ya.
Araba için sıraya girerler mi? Gerçi
Apple üretiyorsa
bugün,
girerler.
Passat sırası diye bir şey var ülkede biliyorsun.
Passat sırası.
Tabii hatta fazladan para verip alan adam var beklememek için.
Ay arkadaş. Bizim değişik ülkede mi?
Evet. Hatta forumlara giriyor.
Ben başka bir ülkede yaşıyorum.
Forumda millet kelle alıyor yani Passat'ına kötü dediği için falan. Ha bak. Telefon forumlarına biz daha çok bakıyoruz. Çünkü bizim gücümüz hani oraya yetiyor. Oraya odaklanıyorsun. Tamam. Sen de oyunlarla falan fanatiklere bakıyorsun. Araba fanatikleri kısmı var. Aklım almıyor.
Ciddi misin ya?
Aklım almıyor ya. Arabanın fanatiği nedir ya? 100 bin, 150 bin verdikleri arabaları kapıştırıyorlar.
Ya ben geçen gün en son bu FIFA istatistikleriyle ilgili bir habere bakarken ben artık futbolla hakikaten ilgilenmiyorum bizim ülkemizde. Ya öyle yorumlar gördüm ki iyi ki dedim bırakmışım ya. Yani çok saçma sapan. Adam demiş ki işte bilmem hani isim vermeyeyim bir tane terörist. O da Galatasaraylı. Ötekisi demiş ki geçtiğimiz günlerde bir üzücü olay yaşandı biliyorsun. Kızcağızın birine
evet.
Katlettiler. O da Fenerliymiş. Ya böyle mi bakılır ya? Bir futbol haberine, oyun haberine böyle mi bakılır yani?
Ya zaten bu şeye benziyor.
Ya yani, yemin ediyorum hakikaten ülke insanından af
artık
buyurun.
Artık dikkat edersen yurt dışında birisini öldürmüş dendiğinde öldüren Müslüman mıymış falan. Hani ilk başta böyle bir tedirginlik oluşmaya başladı. Müslümansa ayvayı yedik hani.
Yani evet. Biz de arada kalmıyoruz.
Aynen öyle yani saçma mesela. Sapan bir olay var. Yani herkes kendinden sorumlu.
Yani bizim ülke insanının, acaba ülke insanı demeyeyim. Hani hep böyle ya bizim memlekette böyle geyiği yapmak istemiyorum ama yurt dışında da böyle midir yani? Futbol fanatikliği, araba fanatikliği.
Var var. Yani fanatizm zaten vardı. Bizim ülkemizde biraz daha fazla. Hatta bunu biliyorsun. World of Tanks de ekibi de açıklamıştı. Yani
tabii canım.
Bir Rusya, bir sizin ülke, bir de Polonya.
Allah razı olsun dedi. Adamlar geldi sırtımızı
salladı. Allah razı olsun.
Yani.
Rekabeti o kadar fazla seviyorsunuz ki sizin üstünüzden sakalımızı alıyoruz dedi adam yani.
Evet.
Çünkü Türk insanı nedense şeyi kaldıramıyor. Altta kalmayı, laf yemeyi. Hatası olsa da bunu kabullenmeyi kaldıramıyor.
Haklısın deyip de o hatayı düzeltmek yerine daha çok
zor. Evet, bizim için zor bir şey. Biz de zorlanıyoruz bazen. Tabii. Oluyor yani böyle itiraz ediyorsun ilk başta.
Adam haklı
sonra
ya.
Sonra böyle sakinleşince, ortamdan uzaklaşınca adam haklı ya filan dediğin oluyor böyle.
Bizim yetiştirme tarzımız mı acaba? Biraz daha soğukkanlı olmak, eleştiri demeyeyim de o anda bir haklılık, haksızlık
ya,
olayını...
Tabii ki küçükten gelen psikolojik altyapısı olan bir şeydir ama bunu ben şimdi açıklayamam çünkü bu konularda ben bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum yani. Bazen bu araştırma yapmak lazım ama bence öyle bir etkisi vardır. Kolay değildir diye düşünüyorum. Bu arada bir emniyet kemerinden de bahsedeyim. Mesela arkada çocukları aldığın arabaya gidiyorsun ama arka koltukta oturmaları biliyorsun güvenliklerini sağlamıyor. Yani bir kaza yaptığında Allah korusun yine ön camdan çıkabilirler doğal olarak. Mermi gibi fırlar oradan yani. Emniyet kemerlerini takmamız gerekiyor. Yani arka koltukta oturan insanların da emniyet kemerini takması lazım aslında bu ülkede. Ön koltukta oturanlar takmıyor.
Artık mesela otobüslerde falan da anons yapılıyorlar. Artık kanun mu değişti ne olduysa lütfen emniyet kemerleri
takın. Ayaktakiler ne yapsın?
Ben yıllarca yok normal şey şehirler arası otobüste.
Anladım.
Artık onları zorla geziyor muavin. Herkesi tek tek taktırıyor. Ben 30 yaşıma geldim yeni gördüm. Şimdi adım 25 senedir demek ki biz yalan yanlış yolculuk yapıyormuşuz.
Allah korusun. Orada da genelde yanarak ölüyorsun zaten. Emniyet kemerin takılı ya.
Kurtulamıyorsun.
Kurtul ama ihbar edeme diye bir şey herhalde. Ne kokusu, yağ kokusu geldi diye mi? Hani yağ yakıyormuş onlar da. Şaka bir yana tabii ki Allah korusun. Burada arkadaşlar şöyle bir emniyet sistemi geliştirilmiş. Uygun fiyatlı bir emniyet sistemi. Alıyorsunuz, tokalara takıyorsunuz. Tokalara taktığınız cihazlar, alıcılar 18 ay boyunca tekrar şarja ihtiyaç duymuyorlar. Bir de arabanın ön paneli var. Çocuğun olur da emniyet kemerini çözerse senden habersiz. Bip bip bip diye sana sinyal veriyor. Adamlar bunu geliştirmişler.
Adamlar zaten şeyi falan koymuşlar. Artık çocuklar çok daha fazla hareketli.
Şimdi biz videonun kısa bir kısmını gösteriyoruz. Sadece o bipleme kısmını. Bunun öncesinde bir sürü psikologla falan ebeveynle görüşme falan var yani.
Tabii tabii. İşte
satış arttıracakları için.
Şey vermişler, tablet vermişler.
Amerikan stili.
Nintendo DS vermişler. Artık çocuklar yerinde durmuyor, oynuyor, hopluyor. Hep öyleydi ki çocuklar yani. Zaten. Yerinde durmuyor hakikaten de.
Ama önemli bir gelişme, değişik bir olay. Arabadan bahsederken bunları kaktırayım dedim.
Ama kesinlikle güzel bir detay. Bu şekilde bir uyarıyla birlikte ebeveynin arka planda da her zaman için en azından gözetleme değil de sesli olarak arka planda ne olup bittiğini duyması açısından güzel bir detay bence.
Bu arada hani Özge Can'la ilgili vatandaşımız biliyorsun katledildi minibüs. Allah rahmet eylesin. Bu konuda da yani bir şeyler söylemeden geçmeyelim arkadaşlar. Beni gerçekten çok sarsan bir olay oldu bu.
Hepimizi.
Sarsılmasının nedeni de aslında insanların bu kadar bu birikmişlik. Yani son dönemde, son bir yılda çocuk tecavüzleri, çocuk yakmaları, öldürmeleri aslında bir sürü işkence haberiyle sarsıldık biz. Yani sadece bu olaya gelesiye kadar sayabileceğimiz onlarca benzer olay var son iki sene içinde yaşadığımız. Ne yazık ki toplumumuz şiddet toplumu olmaya doğru hızlı bir şekilde gidiyor. Yani meclisimizde olanlar da zaten ortada. Bununla ilgili bir şeyler yapması gerekenler mecliste birbirlerini dövüyorlar. Yani enteresan bir şekilde orada şu anda tokma aldım kafasına vurdum oh iyi yaptım falan diyen bir milletvekili gösterdiler. Ben tüylerim diken diken oldu yani.
Maalesef.
Eğer böyle bir ortamdaysak sokakta herhangi bir şekilde bir adamın kartopu dükkanına geldi diye birini kalbinden bıçaklaması, birinin Ya, bir şeyler yapamadığı birini kesmesi falan çok...
Yan baktım falan filan diye de biliyorsun bundan 3 sene 5 sene önce de. Yan baktı diye.
Ha, bir sürü olay var. Yani sadece bu olay değil, bu birikmişlik bir olay ne yazık ki. Ve şöyle bir durum var. Bazı arkadaşlar idam gelsin falan filan demişler. Şahin Ekşioğlu'nun Çip dergisi yayın koordinatörüdür. Kendisinin bir açıklaması da var orada. Herhalde o da New Science'a ya da öyle bir şeye geçti yine bir derginin başında. Facebook'ta takip ediyorum. Şey demiş o mesela. Ya demiş idam tamam olsun ama yani bu mikropları tek tek öldürmeye benzer demiş. Mikropların genelini yok etmediğiniz sürece olaylar olmaya devam edecek. Bu bir çözüm değil. İdam çözüm değil. Bizim insanları eğitmemiz, kültürün değiştirilmesi lazım. Bu da ne yazık ki demiş. Çok üzülerek söylüyorum. Kısa sürede olacak bir şey değil. Yani kısa sürede bu sorundan kurtulamayacağız. Ama nasıl kurtulabiliriz? Baştakilerin sistemi değiştirecek, kültürü geliştirecek, bazı atılımlar yapması, yıllarca belki okullarda eğitim olarak okutulması, bizim çocuğumuzun, çocuğunun, çocuğunun bu tip şeyleri yaşamamasını sağlayabilir. Şu an için hızlıca siz ne yaparsanız yapın, minibüs alarm butonu da koysanız, milletin hepsine GPS'e taksanız, dinleseniz de, izleseniz de arkadaşlar, şu an için bunların önünü almamız ne yazık ki mümkün değil. Yapılacak şeyler ebeveynlere düşüyor biraz. Ebeveynler diyorsun, al işte yapanların hepsi çocuk değil, büyük. Çocukların da en son listemize basmışlar. Biliyorsun neler yaptıklarını onların
ya, silahlı lise falan, basan var. Falan da var işte
benim dönemimde ben Kartal Endüstri Meslek Lisesi diye geçiyordu. Şimdi Şehit Öğretmen Hüseyin Arman Lisesi olarak geçiyor Kartal Endüstri Meslek Lisesi. Şehit Öğretmen Hüseyin Arman rahmetli hocamız, din hocasıydı. Ve bizim dönemimizde öldürüldü. Biz o zaman staj yapıyorduk, dışarıdaydık. Çocuk sevgilisiyle işte tartışmış, giriyor içeri. Hocayı kalbinden vuruyor, rahmetli ediyor. Sonra kızı yaralıyor. Kızcağızı belki hatırlarlar o dönemde işte okulda okumuşlar. Umut Hastanesi vardı yakınlarda. Özel hastanede bayağı bir uzun sürede komada kaldı. Ve o, vefat etti ondan vefat sonrasında. Tabii ki vefat etti. Yani bu olaylar arkadaşlar diyorum ya say say bitmez ülkede.
Ya şey vardı. Ya hani çok fazla girmek istemiyorum ben. Sen zaten yeterli şey söylüyorsun. Üstüne bir şey söylemeye gerek yok. Bundan birkaç sene evvel Belgrad ormanlarında bir annesiyle kızını götürdüler. Tecavüz ettiler. Bıçakladılar. Annesi hasbelkader hayatta kalmış da yakaladılar. Ya yalan olmasın 200 sene sonra bilmem ihalden bilmem neyden bile serbest bıraktılar.
Öyle.
Kanun yani, duracak bir şey ya böyle bir şey.
Kanunları düzenlemediğiniz sürece toplum mini etek giyip dolaşsa da erkekler bazen ben şovu da iğrenç buluyorum yani. Arkadaşlar bu kadar şova da gerek yok. Millet bunun üstünden prim yapmak için neler kesinlikle neler yaptı. 80 takla attı. Yok mini etek giymişler uzun saç bilmem ne takıp böyle geziniyorlar. Erkekliğinden utandım falan filan bilmem ne diyor. Arkadaş sen niye utanıyorsun? Sen niye utanıyorsun? Sen mi şey yaptın yani o işe kalkışta? Ben anlamıyorum ki bu şeyi de.
Sanki bütün erkeklerde
o şey varmış. Ne iş olundasınız yani arkadaşlar? Yapılabilecekse öneriniz varsa söyleyin. Mini etekle sokakta gezince ne oluyor? Neyin dikkatini çekiyorsunuz? Yani dediğim gibi bu iş ne yazık ki kör düğüm olmuş durumda. Bunu çok üzülerek söylüyorum.
Yani Türkiye nüfusu hani genç nüfusuyla övünüyoruz ya. İşte Avrupa yaşlanıyor, Japonya yaşlanıyor. Bizde genç nüfus var, boş nüfus.
Ne yazık
hani
ki.
Hani affedersiniz. Herkese söylemiyorum veya bunu hani parantez içinde söylüyorum. Sözüm meclisten dışarı ama o genç nüfusun bir şeyler yapması hani en yeteneksiz insan ruhunda bile insanlığa faydalı olacak bir şeyler vardır diye düşünüyorum.
Evet.
Bunu öne çıkaracak bir şeyler yapmak lazım.
Çok basit bir şey. Bunu son olarak söyleyeceğim. Konuyu da kapatacağım. Çok uzatmak istemiyorum. Şimdi bazı arkadaşlar var. Takip ediyorum. Şeriat gelse bu sorunlar kalmaz diyor. Bazı arkadaşlar var. Atatürkçü nesil diyor yetişmediği için bunlar doğru oluyor
herkes
diyor.
Herkes kendi açısından bakıyor.
Ya yani bir tarih profesörünün yani ismini hatırlayamadım şimdi kusura bakmasın. İzlemiyordu zaten programı da. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir sözü vardı. İnanılmaz etkilendim ben. Diyor ki adam. Ya diyor ki yani çağdaş, birbirine saygılı, kanunlara uyan, seviyesi yüksek bir toplum olabilmek için diyor. Kanada'nın diyor Atatürk'e ne kadar ihtiyacı varsa diyor. Bizim de o kadar Atatürk'e ihtiyacımız var diyor. Aynı zamanda ben buna dini değerleri de ekliyorum. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Yani Kanada'ya bakın toplum seviyesi olarak inanılmaz üst düzeyde, güvenlik üst düzeyde olan bir ülkedir. Adamların dini de belli, değerleri de belli, değerleri de belli, kurucuları da belli arkadaşlar. Demek ki bazı şeyleri ilk önce içimizde halletmemiz lazım. Bazı isimlerin, bazı
İnsan
kimliklerin altına olabilir bürünmenin bir anlamı yok. Bu yüzden aklınızı kullanın, aklınızı, kalbinizi kullanırsanız zaten sorunları çözersiniz diyorum. Buradan ben bir teknoloji haberi vereyim mi?
Tabii, hay hay. Benim TRT, zaten kısa kısalarım
kaldı. Evet, ben de hemen ondan sonra kısa kısalara geçeceğim. TRT Türkiye'de ilk defa 4K yayınlara başladı arkadaşlar. Bu önemli bir gelişme. Avrupa'da da ilk oluyor çünkü bu. Bir televizyon kanalının sürekli 4K yayına başlamış olması. TRT gerçekten Full HD'de de öncüydü. Öncü olması iyi. Yayın kuruluşlarına bu işin nasıl yapılacağını gösteriyor. Maliyetleri aslında az çok görmelerini sağlıyor. Doğal olarak parası fazla. Elektriğimizden, suyumuzdan her yerden kesiliyor. Ama en azından teknolojiye yatırım yapsınlar. Vestel'le beraber ortaklaşa bir şeyler yapmışlar. Şu an uydu üstünden yayın yapıyorlar. Eğer alıcınız 4K destekliyse, televizyonunuza 4K gösterebiliyorsa bu yayınları izleyebiliyorsunuz. Bu önemli bir gelişme oldu. Bir diğer haberde Yandex Google'ı dava etmiş durumda. Yandex biliyorsunuz ülkemizdeki kullanıcıların büyük sevgisini kazanmış bir firma. Şu an Donanım Haber kullanıcılarının da yaptığımız işbirliği neticesinde Donanım Haber formlarında hızlı arama seçeneği sunmuş durumdalar. Yerelleştirmeye önem veriyorlar. Ülkemize yatırım yapıyorlar. Ev trafik ve yönlendirme ve navigasyon konusunda birçok kullanıcı servislerinin başarılı olduğunu söylüyor. Ben trafik uygulaması kullanmadığım için bilmiyorum hani. Şurada yalan söylemeyeyim yani nasıl servislerin çalıştığı konusunda hiçbir fikrim yok. Yandex diyor ki Google diyor haksızlık yapıyor diyor. Çünkü Android cep telefonlarında standart arama motoru olarak geliyor. Biz bu arama motorunu değiştiremiyoruz. Herhangi bir cep telefonu firmasıyla işbirliği yapsak bile standart Google servisleriyle gelmek zorunda oldukları için biz standart arama motoru olarak orada dahil olamıyoruz plana
ya
diyorlar.
Abi iyi güzel de şimdi Google'ın değil mi Android?
Ama şimdi adam açık platform gibi diyorlar ya Android'e de.
O zaman
yani kullanıcı dayatıyor diyor. Üreticilerle anlaşmış dayatıyor. Tamam. Mesela bak Fly arkadaşlar ülkemizde de şimdi faaliyete başlamış durumda. Rusya'nın en çok satan markalarından bir tanesi. Yine bu bizim General Mobile gibi. Kendi üretmiyor ama güzel telefonları toplayıp Fly markası altta satıyor diye biliyorum ben. Yine bu firmada mesela Yandex'te anlaşması varmış, Prestigeon'un anlaşması varmış, Explain Yandex'te anlaşması varmış, uzun süreli planları varmış iş ortaklığı konusunda. Ama bu firmalar ne yazık ki hala da standart arama motoru olarak Yandex'i veremiyorlarmış. Burada böyle bir sıkıntıları var. Ve ben de olumlu bakıyorum. Aslında gerçekten arama motorunu değiştirme seçeneğinin sunulması lazım. Yani öbür gün bizim ülkemizde bir arama motoru geliştirdiğinde.
Ama zaten mesela Yandex'i indirip kullanamıyor musun?
İşte indirip kullanman gerekiyor. Adam diyor ki ben telefon yani kumdan çıktığı gibi. Istiyorsun. Evet o standart arama motorunun Google dilde Yandex olmasını istiyorum diyor. Rusya'da sattığı telefonlar diyor en azından.
O şekilde gelsin istiyorum.
Evet yani. Aslında öyle bir seçenek sunulabilir üreticiye.
O ayrı bir şey.
Evet o kullanıcı ondan sonra üreticiye baskısını yapsın.
Tabii.
Öyle bir durum var.
Gideyim mi kısa kısa?
Gir ben de ondan sonra kısa anlatayım başlıkları.
Ben kısa kısalarıma FIFA 15 istatistikleriyle başlamak istiyorum arkadaşlar. FIFA 15 istatistiklerine baktığımız zaman Galatasaray'ın Türkiye Süper Ligi'nde en çok oynanan takımlarda liderliği aldığını görüyoruz. Galatasaray'la 1.7 milyon maç yapılmış. Galatasaray'la yapılmış maçların sayısı gerçekten de oldukça yüksek. Hemen ardından Fenerbahçe geliyor, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor. Bu takımları ya bu sıralamayı takip ediyor. Dünya çapında %14'lük bir popülariteye sahipmişiz Türkiye Süper Ligi olarak. Yani
yeterli.
%14'lük kesim gerçekten iyi bir rakam. Bunun yanı sıra Süper Lig maçlarının %85'i Türk olmayan oyuncular tarafından oynanıyormuş.
Enteresan.
Çok enteresan. Belki de buradaki popüler yabancı futbolcular veya
acaba
yerli
futbolcular hesap açıyoruz ya.
O da bir
öyle
etken
mi gözüküyor? O da olabilir.
Kesinlikle
evet.
O da bir etken olabilir diye düşünüyorum. Ancak gerçekten de enteresan istatistiklerdi bunlar. Sizlerle paylaşmak istedim. Bir diğer haberim hem Xbox One kanadından hem PlayStation 4 kanadından gelen güncellemelerle alakalı arkadaşlar. Biliyorsunuz Xbox One her ay düzenli aralıklarla gerçekleştirdikleri güncellemelerle birlikte hem arayüzü değiştiriyorlar hem de konsollarına yeni işlevler kazandırıyorlar. Uzun süredir büyük heyecanla beklenen ekran görüntüsü alma özelliği Mart ayında yapılacak olan güncelleme ile birlikte gelecek. Ancak ne gariptir ki ne Twitter ne Facebook üzerinden şu aşamada bu aldığımız ekran görüntülerini paylaşamıyoruz. Sadece Xbox One üzerindeki o sosyal medya akışından yararlanıyoruz. Ama benim en büyük arzım bunu Twitter ve Facebook üzerinden
evet,
de paylaşabilmek.
Ben mesela PlayStation'da çok kullandım bu özelliği.
Evet. Hani büyük ihtimalle Microsoft ilk aşamada bunu kendi sosyal medyası, kendi ekosistemi içinde paylaşmak istedi ama mutlaka Twitter ve Facebook'un da gelmesi lazım.
Geliştireceklerdir diye düşünüyorum.
Muhakkak
olması
yani
gerekiyor.
Olmazsa olmaz. Evet. Muhakkak olması gerekiyor. Bunun yanı sıra PlayStation 4'te yeni yapılan güncelleme ile birlikte artık bir klasik halini aldı. Konsol sıkıntılarla
zaten
boğuşuyor şu
her
anda.
Güncellemeye bak hiçbir şey eklenmeden stability arttırdık diyor. Programlar çökmeye devam ediyor. Ya evet. Konsolda program çökmesini ben PlayStation'da yaşadım ya.
Ben
ilk defa PlayStation 4'te
konsolda
yani.
Konsolda oyun çökmesini yaşadım
i̇şte
ya.
İşte oyun çöküyor. Battlefield falan da çöküyordu ilk başlarda. Düzelttiler onları yavaş yavaş.
Alien Isolation canlı yayınında ben 40 takla attım. Bildiğin mavi ekran verme olayını gördüm ya PlayStation'da.
Şaka gibi ya. Çok veriyor.
Mavi ekran görüyordum böyle. Gerçekten de çok ilginç. Sony tarafından daha önce duyurulmadan sabah saatlerinde yayınlanmaya başlanan PlayStation 4'ün 2.04 kod adlı güncellemesi beraberinde PlayStation Network'te pek çok sorun baş göstermiş. Hatalar. Birbirine...
Hangi oyun vardı PlayStation Network güncellemesi sonrasında? Ha, tabii. Evolve'ün alfa kısmında testlerine PlayStation 4'te katılamamıştık. Çünkü yeni yapılan güncelleme nedeniyle network'e bağlanamıyoruz.
Bağlanamıyordun.
Evet, oyun uyumu değil dediler. Bu yüzden de PlayStation 4 kullanacağından özür dileyip PC kodu verdiler mesela. Bana PC ya da dediler ki seçenek olarak Xbox One kodu da verebiliriz. Ben dedim PC'de bakayım bari. Xbox bana zaten kod almıştım. Oradan bakayım.
Böyle ilginç. Bence Sony'nin yazılım aşamasında hele ki PC'yi bir köşeye bırakıp, akıllı telefonları bir köşeye bırakıp sadece PlayStation bazlı ilerleyen bir sektöre girmek istiyorsa yazılım noktasında mutlaka ama mutlaka deneyimli insanları kadrosuna katması lazım. Bu şekilde PlayStation 4'ün yani yazılımı PS Vita'da da halen saçma sapan donmalar, evet, konsolun kendi kendine işlevini yitirmesi gibi aptallıklarla karşılaşıyoruz. Mutlaka bu konuda kendini geliştirmeleri lazım. Bu aşamada kendilerine yakışmayan, hani Sony markasına yakışmayan işler yapıyorlar diyebiliriz.
Sony ile Microsoft'un Xbox bölümünü birleştireceksin.
Onu her sefer ayrıca. En büyük fantezimiz o zaten büyük ihtimalle. Evet, bir sonraki haberim arkadaşlar Epic Games kanadından geliyor. Unreal Engine 4 motoru yavaş yavaş oyun dünyasında hakim olmaya başladı demeyelim çünkü çok fazla da açıkçası Unreal Engine 4 motoruyla yapılmış oyunlar görmüyoruz. Ya
zaten yeni motor yapılması uzun sürecek. Evet. Bir iki sene sonra yaygınlaşırlar.
Yani bir önceki nesile baktığımızda Unreal Engine 3 ile yapılmış pek çok oyun örneği verebiliriz. Evet. Ama Unreal Engine 4 şu aşamada halen sessiz sakin.
Teknoloji demoları görüyoruz.
Teknoloji
baba.
Demoları olarak ön plana çıkıyor. Epic Games tarafından yapılan açıklamada ise Unreal Engine 4 motorunu kullanacak olan oyun geliştiricilerine maddi destek, finansal destek sunma gibi bir alternatif seçenek sunuldu.
Geliştiren olmayınca herhalde.
Ama enteresan bir durum değil mi? 5000 dolar ile 50 bin dolar arasında bir maddi destek sunuyorlar.
Para alması gerekirken para veriyor.
Veriyor. Burada da aslında o rekabeti, sıkı rekabeti de görebiliyoruz. Şimdi Unity'nin 4'e geçmesiyle birlikte gerçekten de çok başarılı bir raddeye ulaştı ki Unity hem bağımsız yapımcılar kanadından hem mobil geliştiriciler kanadından çok tercih edilen bir oyun motoru.
Takipçilerimizden de Unity'de birçok oyun yapan insan
evet,
var.
Evet var. Aynı şekilde CryEngine'de başarılı bir oyun motoru olarak en son Evolve'da karşımıza çıkmıştı. Evet. Tercih edilen bir
orman platform. Olduğu zaman CryEngine'i kullanırsınız zaten.
Orman varsa ver CryEngine'i diyoruz burada. Epic Games de bu noktada farklı olmak açısından daha önce çok ucuz fiyatlarla dev kitini sunuyordu yapımcılara. Şimdi ekstra olarak gel kardeşim ben sana maddi destek sunuyorum diyor. Burada yapılması gereken tek şey yapımcılar hayal ettikleri oyunu demo olarak Unreal Engine 4 motoruyla geliştirecekler ve daha sonra Epic Games'e gönderecekler. Epic Games kanadından da kabul görürse maddi destek gelecek. Son haberim de Assassin's Creed filminden resmi olarak çekimlerine başlandı Assassin's Creed filminin. Bazı arkadaşlar işte downgrade dedi. Daha sonra güncelleme olacak falan yüzünden espriler yapıyorlar Assassin's Creed filmi için.
Aktör Hollywood değişebilir mi? Aktör. Fragmanda göre gösterilen böyle ünlü aktörlerin yerine daha böyle ucuz adamların yer aldı.
Olabilir.
Yani downgrade her yeme öyle olur zaten filmde. Yönetmen değişmiş filan.
Yani, tamamen farklı oyuncularla falan. Assassin's Creed filminde arkadaşlar yeni bir aktris diyelim daha doğrusu onaylandı. Hollywood'da da son dönemde fazlaca görmeye başladığımız Fransız aktris Marion Cotillard da artık Assassin's Creed filminde yer alacak. Taksi filmiyle tanımıştım ben kendisini. Daha sonra Inception'da Leonardo DiCaprio'nun karısı rolünde rol aldı. En son da Batman Dark Knight Rises'ta karşımıza çıkmıştı. Neydi ya bir şeyin kızı olarak unuttum şu anda adını.
Gordon'un muydu yoksa?
Gordon'un kızı yok, değil
Gordon
ya.
Yoktu, değil mi?
Kötü bir karakterimiz vardı onun kızı olarak. Taken'daki adam var ya Liam Neeson. Hangi karakteri oynuyordu unuttum ya. Kel Tazat diye isim geliyor ama değil. Başka bir karakter.
Ninja'ya
giden Ninja. Tamam. Oradaki oranın kızı olarak yer almıştı. Kendisini ben severek takip ediyorum. Güzeldi bir bayan.
Hiç o konulara girmeyeyim. Ben sevmiyorum böyle şeyleri izlemeyi falan diyormuş. Eşlerimiz de izliyor yapma.
Evet kendisini takdir ediyoruz. Ve Assassin's Creed filmine yakışacak. Çünkü Ubisoft Fransız, aktris Fransız birlikte birbirlerini götürecekler.
Bakalım nasıl olacak
sanki
yani ne yapacaklar.
Filmi de Ubisoft yapıyormuş gibi söyledim.
Yani.
Hollywood'da çekilen bir film nihayetinde.
Şimdi kısa teknoloji haberleri devam edelim. Oyunlara fiziksel deneyim sunmak için direnç kullanan Realm sistemi Kickstarter'da destek aramaya başlamış durumda. Bu bence Oculus Rift'le beraber olması gereken bir sistemdi. Ne yapıyor? Elinize ağır bir şey aldınız değil mi? Kolunuzu kaldırmanı zorlaştırıyor böyle. İpler çekiyor seni aşağı. Daha zor kaldırıyorsun elini kolunu. Ya da böyle mesela yumruk attın. Tam o sırada elini durduruyor. Hani sert bir şeye çarptığın zaman falan.
Tam olarak da bir yere vurduğunu hissettiriyor.
Ya hissettirmeye çalışıyor. Hissettirmesi imkansız. Çünkü sonuçta direncin aslında önden geliyor olması lazım ki hissedesin. Tabii. Ama yine de böyle değişik şeyler deniyorlar. Ha bunu dener misin? Bedava gönderirlerse severek denerim de alıp da belime böyle bir şey bağlayıp komik duruma da düşmem yani.
Tabii yani bunun da bir de üstelik oyunlar tarafından desteklenmesi lazım.
Düşünsene abi oyunda işte kayığı kaldırırken beynini incitiyorsun.
Olabilir yani. Aman benim.
Kolum çıktı falan diyorsun.
Bir ara Aflex mi ne vardı ona benzetiyorum ben ya. Böyle mekik falan çekiyordun ya.
Zaten demişler ki ayrı bir uygulamalarla falan işe yarar falan. Bu da çıkar bak karın kaslarını böyle yapın diye böyle bir body G koyarlar. Sanki adam
koymuşlar zaten biliyor musun? Oyunun videonun sonuna doğru Kickstarter videosunun kaslı adamlar falan var. Oo çok güzelmiş ya falan filan ya, yağlıyorlar birazcık.
Yağlama sistemi. Kickstarter'da işte milleti soyacaklar. NASA'nın bir planör projesi ortaya çıktı. Biliyorsunuz DARPA'nın jet uçaklarıyla uzaya uydu gönderme projesinden sonra NASA boş durmamış. Demiş ki bize planörlerle yapacağız bunu daha uygun fiyatla.
Ya abi bir şey söyleyeceğim. Çok özür diliyorum belki lafına girdim ama NASA yani Amerika'nın bir devlet yani hükümete ait bir kolu değil mi? Öteki tarafta DARPA da öyle. Birisi askeri, biri de uzayla geliyor. Abi adamlar birbiriyle yarışıyor ya.
Ama neden? Çünkü bunların bütçeleri var. Bu bütçeyi harcamaları lazım veya yeni bütçe alabilmeleri için doğru düz bir şeyler yaptıklarını göstermeleri lazım. Adamlar çalışıyorlar
bu yüzden. Rekabet var ya. Adam kendi içinde rekabeti tutuyor.
Bizdeki yani. Gibi bütçeyi paylaşalım sen bana bir daha bütçe gönder diye bir olay olmuyor biliyorsun. Sözümüz meclisten dışarı. Bu projede arkadaşlar normal sivil uçakların kullanılması. Planörle sivil uçak planörü çekiyor. Belli bir yükseklikte bırakıyor. Planör kendi motoruyla biraz daha yükseliyor. Ondan sonra roketi fırlatıyor. Bu projede çok daha ekonomik küçük uyduların uzaya yerleştirilmesi mümkün olacak deniyor. Adamlar sim kartı dinlediler, hard diski virüsü yerleştirdiler, işlemcinin üstünden bizi aldılar, evimizi televizyon üstünden dinlediler derken şimdi bir de küçük uydularla tüm dünyaya internet vereceğiz ayağına. Oradan bütün datayı da ele geçirme peşindeler. Gördüğünüz gibi bunu da uygun yolla yapma peşindeler yalnız. Onu da para harcamıyorum.
Onu da ekonomik yoldan yapıyorlar.
Onu da ekonomik yoldan yapalım derdiler.
Türk Hava Yolları'na bağlayacaklar bunu. Onu da bizim üzerimizden yapacaklar.
Bir de onun üstünden yapıyormuş. Sen çıkart bunu falan diyormuş.
Kendi uçaklarını da kullanmıyor.
Seni dinleyeceğiz falan diye. Bir diğer haberimiz ABD deniz piyadelerinin için bir robot geliştirilmiş. Bu da sanki şey projesi gibi. Orada iyi para var arkadaş ben bunu alırım der gibi.
Akıllı lastik gibi duruyor ya.
Evet akıllı lastik diyebilirsin buna. Etrafında kameralar var. Deniz piyadesi işte denizden çıkmadan önce o suyun altında bunu yolluyor. Bir bakıyor etrafı kolaçan ediyor ondan sonra çıkıyor falan.
Çok güzel ama benim hoşuma gitti.
Kötü değil.
Karda, kumda her yerde gidiyor.
Her yerde gittiği söyleniyor. Bunları suda. Bir de savaş anında denemek lazım şimdi.
Kesinlikle.
Laboratuvar ortamında hoş da.
Açık alanlar dışında şehir içi çatışmaların olduğu mekanlarda ilk önce önden bunu göndersen her yeri kolaçan
eder. Robotlar biraz öyle kolaçan etme amaçlılar. Hani sağa sola bakıyorlar. Bir de termal kamera falan yüklü üstüne her şeyi baksın. Radar madar da olsun üstünde. Yani genelde gelişecek bir şey ama robot teknolojisinin iyi yatırım yapıyorlar. Tek şarjda 8 saat çalışabilmesi önemli özelliklerinden bir tanesi. Bir diğer haberimiz yine bu destek arayan projelerden bir tanesi. Bir drone haberi. Ama bu drone özel. Aslında bir uçak. Ama dikey kalkış yapabiliyor. Oh, hem quadcopter hem uçağı bir araya getirmişler. İnanılmaz güzel bir proje olmuş. Üstünde 4K bir kamerası var. Kendisi video çekebiliyor ama GoPro falan takabileceğiniz de konuşulmakta. GPS üstünden konumunu söyleyebiliyormuş. $900 fiyatıyla da hepimize hitap etmeyen bir cihaz oldu. Net bir şekilde söyleyebilir mi? Bağış yapanlara verilen fiyat. Büyük ihtimalle $1000 falan olacak herhalde. Çıkınca $1200 falan verecekler. Değişik bir proje olmuş
uzaktan
ama.
Uzaktan baktığımız bir proje oldu.
Çok hoş ya. Çok orijinal evet, duruyor. Kesinlikle. Güzel olmuş gerçekten.
Normalde herhalde insan yani uçak boyutunda yapılacakmış. Ancak bu prototip yapınca hoşuna gitmiş. Ya bunu Kickstarter'dan verelim.
Ben bunu Kickstarter'dan vereyim ondan sonra bakarım.
Onun da sineğin suyunu çıkarmak yani yağını çıkarmak dedikleri mevzu.
Japonya'da bir yeraltı bisikleti parkı kurulmuş durumda arkadaşlar. İnanılmaz güzel çalışıyor. Tamamen robotik yerin altında bisikletlerinizi böyle arşivliyorlar.
Şey vardı abi biliyor musun? Matrix'te bir sahne var ya insan tarlası.
İnsanı alıyor.
Bisiklet tarlası. Muhteşem ama. İnanılmaz. Görüntüsü muhteşem gerçekten.
13 saniyede bir bisikleti geri getirebiliyormuş ve park edebiliyormuş. $15 aylık parayla. Bu sistemin Japonya'da servise sunulması bekleniyormuş. İnanılmaz güzel ya, müthiş.
Evet, ben şimdi geçen programda İzmit'te bisiklete binmek istiyorum falan filan diyeceğim. İzmit'ten bir izleyicimiz gel abi birlikte binelim bisiklete diye. Gökhan diye.
Seri'ye oturturum seni demiştir. Seri'ye mi? Ön taraftaki demir mi oluyor?
Senden birlikte bir gezelim diye bana mesaj atmış. En kısa sürede onun mesajına cevap vereceğim. Gezelim bakalım. Evet, nerelere
oturduğum yere göre değişir falan diye. Bisikletin. Yeni geliştirilen bir silah eklentisi ölümleri azaltmayı hedefliyormuş arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Şimdi mesela Amerika'da çok yaşandığı için bu şiddet olayları çıkarttın, ateş edeceksin. Türkiye'de de gerçi şiddet olayı inanılmaz fazla yaşanıyor. Mesela esnafsın, kar topu geldi camına. Kafan attı. Silahın ucuna bunu takıyorsun, adamı ateşliyorsun.
Top atıyor.
Çok acıtıyor. Yani mermi gidiyor bir topun içine giriyor.
Ölmekten beter yapıyor.
Adama gidiyor, çarpıyor bu. Zaten kalp krizi falan kafasına falan gelse yine öldürür. Yani gaz kapsülü gibi bir şey
yani,
bu herhalde.
Mekanın geldiği yere göre ölücü bir etki bırakabilir.
Tabii ama sinir almak açısından daha iyi gibi yani ne bileyim.
Yani.
Böyle bir şey gelişmiş ya polislere dağıtacaklarmış şaka bir yana. Ve işte toplumsal olaylarda bunu kullanalım diyorlarmış. Adamlara bak yani mermi atan silahın ucuna atılacak şey geliştiriyorlar ya eklenti.
Demir bir top zaten değil mi?
Evet. Bunu cebinde taşıyacak polis herhalde. Baktı ki psikolojik sorunları olan bir işte durum da var. Alacak onu takacak, kişiye doğru atacak yani etkisiz hale gelsin diye. Amerika'da bir olay var çünkü yani çok tartışılmıştı, sizle de konuştuk bunu. Annesi psikolojik sorunu olan ve kendisine zarar vermeye başlayan oğlunu kurtarsınlar diye polisi çağırıyor. Polis çocuğu tarayarak öldürüyor evde.
Şeyde evin içinde koridorun bir ucundan bir ucuna çocuğun elinde bıçak var ve yani bayağı bir
kendine zarar vermiş.
Siyahi bir gençti. Akıl sağlığı yerinde olmayan. Annesi diyor ki yani şunu etkisiz hale getirin, kendine zarar veriyor. Çocuk şöyle bir hareket yapıyor. Ne varsa boşaltıyor.
İşte o tip olaylarda Amerika, gerçekten Amerika aslında bakmayın yani. Şiddet olarak orada inanılmaz bir polis şiddeti var. Yani şu anda çok fazla konuşulmaya başlanmış durumda bu. Özellikle siyahi vatandaşlara karşı inanılmaz bir ayrımcılık yapıyorlar. Ve garip bir yere gidiyor yani olay. Orada şimdi polis tarafından hepsine kamera falan takmaya başladılar.
Şey falan da var hani adam nefes alamıyorum falan diyordu.
Bir sürü olay var yani arattığın zaman inanılmaz olaylar görüyorsunuz. Allah korusun. Allah düşürmesin. Yani orada gerçekten sıkıntılı bir durum var.
Evet.
Bir diğer haberimiz de MIT araştırmacıları. MIT'den zaten biliyorsunuz. Ya bu Massachusetts diye mi okunuyordu? Nasıl okunuyor?
Massachusetts.
Massachusetts diye mi? Evet. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü. Bunu okurken hep zorlanıyorum ya gerçekten. Burada geliştirilen bir robot sistemi var. Bu robot sistemi kendi kendine birleşerek arkadaşlar bazı şekilleri ortaya çıkartabiliyor. Tabii ki bu şu anda bir deneysel aşamada. Öğrencilerin ya da oradaki profesörlerin bir projesi. Suyun altında bir sandalye meydana getiriyorlar bunlar. Bu projelerin ileride kendi kendine birleşebilen dekoratif işte masa sandalye haline gelmesi.
İşin keyfi de orada ya.
Yani mesela düşünsenize bilgisayar parçalarını toparlıyorsunuz. İşte anakartı, ekran kartını falan aldınız. Gelin bir araya diyorsun. Tık tık tık şak şak şak onu birleşiyorlar bir araya.
Organizma gibi.
Evet, değişik bir.
İşte o yüzden hakikaten bu yapay zekanın bilinçlenmesi, belli bir şeye şartlandırılması gibi durumlarda ürkütücü şeyler de çıkabilir ortaya.
İşte yapay zeka diyorsun. IBM'in Watson isimli bir tane yapay zekası var biliyorsun. Dev bilgisayarlarda sunucularda çalışan bulut tabanlı bir yapay zeka. Sunucuda sürekli. Sen mesela bu yapay zekayı cep telefonunda atayabiliyorsun. Çünkü asıl işlem gücü internet üstünden eriştiğin IBM merkezinde olduğu için cep telefonu olsun, bir oyuncak olsun bunu kullanabiliyor. Şimdi bu Watson'ı kullanan bir oyuncak robot geliyor. Dinozor şeklinde bir tane oyuncak arkadaşlar. Sizle konuşabiliyor, sizi anlayabiliyor, öğrenebiliyor. Bu daha çok çocukların eğitimi için, onlara arkadaş olsun diye geliştirilmiş bir robot. Şimdi çocuğun o yapay zekayı alacak. Koynunda yatacak. Ve inanılmaz iyi. Diyor ki mesela çocuk, benim en sevdiğim renk diyor, turuncu diyor. Bunu aklıma tutacağım diyor robot. Mesela çocuğa soru soruyor. Diyor ki 2 artı 2 kaç yapar diyor. Çocuk 4 diyor. Süpersin, tebrik ederim falan diyor. Böyle eğitim veriyor. Konuşuyor onunla.
Anne bebeğe gerek
yok. İsmiyle çağırıyor çocuğu.
Çocuğu yap, koy yanına.
Ne haber, nasılsın filan diyor. Arkadaşı yani direkt ve yapay zeka. Sen i̇şte düşün artık.
Bu gibi olaylarda acaba mesela kötü niyetli yazılım girse araya. Çocuğa çok farklı şeyler öğretse.
Yapabilir. Amerika'da kendi kültürüne göre yetiştirebilir ki çocuğu bununla beraber. Türkçe konuşsa mesela bu. Sonuçta Amerikan kültürünün bir ürünü yani.
Tabii tabii.
Değişik bir olay. Elemental Pet isimli bir firma geliştiriyor bunu. Normalde IBM Watson'ı üçüncü parti firmaları açmıyor. Kendisi özel projelerinde kullanmak için geliştirmiş ama Elemental Pet IBM'in geri yaptığı bir yarışmayı kazanmış ve Watson'a üçüncü parti erişim izni kazanmış. Bunu da böyle bir oyuncakla pekiştirmek istemişler. İnanılmaz tedirgin edici duruyor. Sesi de zaten çok korkunç. Yani videosunu mutlaka izleyin.
Chucky gibi.
Chucky gibi ya. Çok korkunç yani sesi.
Kalkıp bıçak
alıyor. Çocuk ondan korkmazsa bir şeyler öğrenir ya da korkarak öğrenir. Kızma tamam filan diye böyle falan. Değişik bir şey. Git bana diyormuş, silah bul. Babanın silahını bana getir. Küçük oyuncak. Benimle de sonra akşamları kim bilir çocuğa neler diyecek.
Yani olabilir. Dediğim gibi yani araya mesela farklı bir yazılım girse veya kötü niyetli bir amaç uğruna
ya çocuk şey sorabiliyor yani, yapay zekaya. Yani aslında şu anki sesli komut sisteminin daha gelişmiş hali gibi. Ya ay ne kadar büyük, dünyamıza ne kadar uzak filan diyor. Onları cevaplıyor çocuğa filan. Hani böyle inanılmaz bir ansiklopedi aynı zamanda.
Mesela bazı çocukların belli bir süreçten sonra öğrenmesi gereken
şeyler. Bu ne diyor ya, her şeyi o söylüyormuş. Bıkıyormuş artık yapay zeka, kapatıyormuş sunucu.
Evet, bazı şeyler de vardı yani böyle ebeveynler belli bir seviyeye geldikten sonra çocuğunu öğretmek ister. Onlara da direkt cevap verecek mi mesela?
Verir bence. Versin. Yaşına göre. Çünkü yapay zeka bayağı gelişmiş. Ve bu yapay zekanın gelişimine de katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Çocuklardan bir sürü şey öğrenecektir.
Nihayetinde bulut sistemi.
Evet.
Bilgiler toparlanıyor.
$90 bağış yapan da vereceklermiş bunu arkadaşlar. Bu da son haberimizdi. Bu gelişme en son en korkuncu bence. Oyuncak yapay zekaya sahip ya, böyle izliyor evi. Orada durmuş bir tane ayıcık var mesela. Harbiden izliyor evi yani.
Five Nights at Freddy's geldi.
İnanılmaz bir şey ya.
Olabilir.
Sana şey diyormuş, böyle siyasi bir tartışma yaparken ben olsam o partiyi oyatmazdım falan diye oradan biri ayı şeye giriyormuş.
Alıyormuş bu sisteminden.
Değişik bir olay şey arkadaşlar. Olabilir. Evet arkadaşlar, size teknoloji haberlerini anlattık. Sosyal olaylar karşısında düşüncelerimizi aktardık. Umarız kırılmamışsınızdır. Çünkü sonuçta inanın sizi kırmak ya da düşüncelerimizi size dikte etmek gibi bir amacımız hiçbir şey yok. Önemli olan insan sevgisi diyoruz. Gerçek anlamda insan sevgisinin ne demek olduğunu anlaşıldığı zaman, insana saygı, insan sevgisi, işte insanları rahatsız etmeden bir şeyler yapabilmenin aslında ne demek olduğu falan tam olarak öğretilse insanlarımıza, çok daha mutlu, çok daha düzenli yaşayacağız diye düşünüyorum. Bu arada lafı geçti söyledik. Sizi streste tutan, sizi sinirlendiren, kötü şeyler düşünmenize neden olan herkesten ve her şeyden uzak durmanızı öneriyorum arkadaşlar. Uzak durun. Yani sizi sinirlendiren bir oyunu oynamanız sizi daha sinirli hale getirir.
Mutluluk ver. Süper Mario oynayın arkadaşlar.
Süper Mario da beni sinirlendiriyor ya. Sürekli ölüyorsun falan böyle çüp çüp. Bir yere geçemiyorsun böyle 50 defa uğraş falan. Oynamıyorum zaten.
Oynamıyor musun?
Yok oynamıyorum abi.
Bir kere vardı, bir tane küçük bir çocuk vardı ya. Geçemiyorum, geçemiyorum.
Ben işte geçeceğim. O çocuk gibi ben de sinirleniyorum yani.
Evet.
Dediğim gibi daha mutlu, daha huzurlu olursunuz. Ömrünüz uzun olur inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.